Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
İkisi biri yine Erdi ile beraber devam ediyoruz. Erdi geçen hafta katıldı. Sizler de çok beğendiniz o programı. Gerçekten enerjisi daha yüksek oldu. Gökhan'dan tek başına oldu. Şaka bir yana. Bu arada Erdi'yi de tebrik edelim. Bir kızı oldu. Dünyalar tatlısı. Şimdi Allah artık o da bir baba. Daha öncesinde böyle çok rahat bir şekilde yurt dışlarına uçup geliyordu. Anlamıyordu benim derdimi ama yavaş yavaş o da anlamaya başlayacak diye düşünüyorum.
Yok, darısı herkesin başına, özellikle hani evli olup da çocuk isteyenlerin gerçekten çok özel bir duygu. Kucağını almadan özellikle erkek olarak anlamak çok kolay değil ama aldıktan sonra hakikaten Allah'ın bir mucizesi. Umarım dileyen herkesin çocuğu olur.
Şimdi Gökhan, sen ne evlisin ne de çocuklar. Ne diyorsun bu konuda?
Yani yurt dışına uçmak bence güzel bir şey ya. Sıkıntı yok.
Evet, bir sıkıntısı yok şu an. Devam edelim haberlerle isterseniz. İlk haberimiz, biliyorsunuz yerli konulardan başlıyoruz. Yerli araba motoru
geliyor. Gelecek derken gelemedi.
Yerli araba motoru geliyor, konuşacağız. Şimdi bu geliyor. Aslında 7-8 senedir herhalde, değil mi? Öyle
2010'dan beri.
Evet, bayağıdır bir gündemde olan, sürekli konuşulan, yok yerli olacak, yok şöyle olacak, yok milyonlarca para harcadık denen bir olay. Şimdi yine ortaya çıktı. Neden? Çünkü aslında bizim siyasilerden bir gelen istek oldu. Dediler ki yerli bir araba motorumuz olsun. Hazır bu fırsatken dediler, yeniden gündeme getirelim geliyor'yu. Ve öyle bir getirildi ki gündeme, sanki politikacılar destekliyormuş, Bilişim Teknoloji Kurumu'ndan destek almış gibi geldi, değil mi?
Öyle bir destek yok yani. Sonucunda yerli otomobil derken devletin sahip çıktığı bir proje var orada. Yine bazı yerli unsurlarda da keza devlet ya da devletin bazı kurumlarının sahip çıktığı projeler var. Ama bu tamamen özel teşebbüs, evet. Özel bir girişim. Nedense hani sanki arka tarafta devletin olduğu bir atılımmış gibi göründü ama.
Öyle bir zamanda çıkarttılar ki şimdi açıklamaların üstüne.
Arka arkaya pek çok yerli proje, evet. Varken üzerine aslında tabii 10 yıllık proje olduğu için 3 aşağı 5 yukarı yeni duyanlar için biraz öyle bir etkisi var ama günün sonuna bakıldığı zaman 2017 itibariyle hala ortada bir şey yok. Şimdi son günlerde bizim hep konuştuğumuz şey, işte arka tarafta Google teknolojisi çalışıyor, işte üst taraf şöyle böyle, böyle tarzında ama 7 yıl önce de aynı tartışma yapılmış. Yani 7 yıl önce de arka tarafta Google script çalışıyor, üst tarafta bir tema giydirme var
ya
sadece yani.
Firmanın bir açıklaması var burada. Diyor ki firma, biz 10 milyon lira harcadık. Ama bu 10 milyon lira harcadığımız kısım değil. Yetersizliklerden ve kaynak sıkıntılarından dolayı arkadaş 10 milyon harcarken nereden bundan o kaynağı da şimdi sıkıntıya girdi?
Ya ilk çıktığı zamanlarda falan 150 kişilik bir mühendislik ekibi vesaire bir takım söylemler var burada ama yani.
İşte o teknolojiyi görmüyorsunuz. O arka planı duruyor ama bir destek görürsek, birileri bize para verirse, hani gibilerinden konuşuyorlardı. Politikacılardan mı destek bekliyorlar? Nereden bekliyorlar tam olarak anlamadım.
TÜBİTAK KOSGEB desteği mi istiyor abi, bilmiyorum.
Size gerçek sürücümü göstereceğiz demişler. Bilmiyorum gerçekten.
10 milyon nereden gelmiş, ben onu anlamadım.
Abi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi açıklamaları var, basın açıklamaları bu ilk. Haberler çıktıktan sonra diyor ki işte şey, biz domainimiz boş kalmasın diye, işte insanlar hiçbir şey yapmadığımızı yapmıyormuşuz gibi düşünmesinler diyor. Öyle bir script koyuyor. Öyle bir şey olabilir mi Allah'ın seversen?
Yani hani nasıl koyarsın yani, bu daha öncesinde birçok şey.
Çok kötü bir şey, ön izleme yani. İnsanlar tamamen farklı şeyler düşünmeye başlıyor. Google logosundan tut her şeyi.
Yani sen bir yerli arama motoru geliştireceğim diye yola çıkıyorsun. Bir sayfa koyuyorsun. AdWords var. Oradan para kazanmaya çalışıyorsun. Forumun var. Forumda bir de konu dışı bölümü var. Hayata dair yazıyor. Bizden direkt. Genel yani donanmanın konu dışı bölümünden. Bir haberler kısmı yapmış. Orada yine WordPress tema giydirme. Yani hani bu şekilde olmaz. Yani bu şekilde arka tarafta hakikaten bir çalışma varsa bile bu şekilde anlatamazsın. Ya bu saatten sonra yapmaları gereken tek şey, biz zaten yaptık, geliştirdik diyorlar. Bir de Big Data terimini almışlar, sürekli onu kullanıyorlar işte. Bizde Big Data teknoloji
yani
çalışıyor tarzında.
Şunun altını çizmek lazım. 10 milyon harcamışlar, boş harcamışlar. İlk önce geçmiş olsun diyelim yani, para harcadıkları paraya, bu bir. Çünkü dünyada arkadaşlar hiçbir aklı senin firma, şu anda yatırımcı, tek başına bir araba motoru geliştirmeye çalışmıyor. Ya onun durumu ortada. Tek başına araba motoru, aynen, olarak kalırsan ayvayı yiyorsun. Bugün araba motoru dediğimiz Google'ın bu kadar zirvede şu anda hala daha tırmanıyor olması, çok daha fazla para kazanıyor olması bu işlerden, bir tane Android işletim sistemine sahip, aynen, olması ve bunun herkes tarafından kullanılıyor olması. Adamın standart işletim sistemi bu cep telefonlarında ve siz hangi markanın cep telefonunu kullanırsanız kullanın, Google servislerini kullanıyorsunuz.
Tabii önemli olan servisler.
Adam sadece araba motoru sunmuyor sana. Mailer servisi sunuyor, video servisi sunuyor. Bulut altyapısı sunmuş. Bütün dokümanlarını içinde tutabiliyorsun. Dönüşümler yapabiliyorsun. Hı hı. Sosyal ağ sunuyor.
GPS var.
Evet, trafik servisi sunuyor. Haritalar servisi sunuyor. 360 derece dünyaya ulaşmanı sağlıyor. VR üstüne teknoloji, aynen, geliştiriyor. Reklam servisleri var. Kazanç ortağı yapıyorsun. Hepsinden para kazanmanı sağlıyor. Analitik servisleri var. Var da var. Daha sayamayacağımız tonlarca servisi var.
Bir sürü
var.
Şirketi var.
Ve ne oluyor? Sen araba motorunu kullanmaya devam ediyorsun. Aynı zamanda bu servislerden topladığı bilgilerle adam bir çatı oluşturmuş. Hem araba motorunu besliyor hem araba motorundan besleniyor. Şimdi sen sadece araba motoru yapacağım, arattığını bulacağım filan dersen o iş külliyen yalan yani.
Bir de koyduğun sayfanın Google'dan çekiyorken sonra 2018'de de işte pazar payını %7'ye %8'e çıkarmayı düşünüyoruz falan diyorsan da.
Abi bugün Yandex'in pazar payı o kadar yok.
Şimdi Yandex'i söyleyecektim aynen. Şimdi Rusların yaptığı bir çalışma. Şimdi Ruslar da boş beleş bir toplum değil. Özellikle teknoloji konusunda.
Her şey Yandex'te var.
Her şey Yandex'te var.
Bir sistemi yok.
Bazı şeyler hatta Google'dan da iyi yapıyorlar. Türkiye'de işte ilk haritalama servisleri başladığı zaman Yandex çok çok ilerideydi. Yani bu saatten sonra yapılacak tek şey var. Eğer ellerinde hakikaten bir yapılmış yatırım varsa, elle tutulur bir şey varsa bir videosunu çeksinler, belli tutulur demo yapsınlar. Biz de görelim neymiş ne değilmiş. Yani. Bu saatten sonra başka açıklaması olamaz.
Niye Google kullanmayacağım da onu kullanacağım mesela.
Ben forumlarına girdim baktım bayağı bir ara ara sürüm notları güncellemeye dayanmışlar. Şunu düzelttik, şöyle yaptık, böyle yaptık vesaire de.
Ama kullanan yok.
Kullanan yok. İşte sitede boş kalmasın diye Google script'li koymuşlar ama bari sitenin altına şey yazarsın ya. Bu bir demo aşamasındadır. Google'un script'ini kullanıyoruz. Yanlış anlaşılma olması dersin de böyle bir yanlış anlaşılma olmaz.
Ama şunu özetleyeyim. Devlet desteği olmayan, kesinlikle politikacıların
tabii, Ulaştırma Bakanlığı'nın bize açıklaması
yer vermediği, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklama yaparak bunun bizle bir alakası yok ama yanlış anlaşılma olmasın dediği özel teşebbüs, 10 milyon harcadılar mı harcamadılar mı bilmiyoruz ama faturaları kenarda duruyor demişler. Yani.
Arşivlemişler.
Şimdi şunu da altını çizelim arkadaşlar. Bir işi 1000 lira harcayıp yapabilirsiniz. 200 bin lira harcayıp yapabilirsiniz. İşi bilip bilmemenizle alakalı bir şey bu. Yani uzun yol var, kısa yol var biliyorsun.
Yani her bugün zaman Google'un fikri temelleri akademik proje olarak gelişmiş yani. Evet. Açıkçası bakıldığında Stanford Üniversitesi'ne sonra ticaretleşmiş.
Yani o yüzden 10 milyon harcandığı için Google'a rakip olacak değil. Ama 1 milyar dolar harcanmadığı için de Google'dan daha iyi olmayacak diye de hani orada bir kelime kullanamayız. Hep beraber görmek istiyoruz ne yaptıklarını. Umarız en yakın zamanda gösterirler. İkinci haberimiz Türk Hava Yolları ile ne alakalı? Şimdi Türk Hava Yolları biliyorsunuz çok böyle değişik, benim kesinlikle eleştirdiğim saçma sapan reklam politikaları uyguluyor. Nedir bu? İşte dünya cümle Hollywood starlarıyla çalışıyor. Barcelona'ya sponsor oluyor.
UEFA
sponsoru. Batman vs Superman. Mesela Barcelona sponsorluğu okey benim için. Çünkü gerçekten ismimizin duyulabilmesi adına önemli ama Batman ve Superman filmi emin olun yani ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Oraya giden paraya yazık. Daha sonrası yani haneye eksi yazılan para.
Batman'le ve versus Superman'in iyi bir film olacağını düşünmediler.
Bu arada düzelteyim versus değil abi ve.
Ve. Ha ve pardon. Evet doğru.
Ve nokta.
Ve ile düzeltti yani bu hale geldi.
Çok vurucu bir film olacağını düşünmüş olabilirler belki. Bilmiyorum yani.
Ya yani bilmiyorum abi. Bence orada.
Ama düşünsene ilk Batman filmine sponsor olsaydılar. Şimdi nasıl Force'ları vardı. Evet. Batman'in işlemesi.
Türk Hava Yolları özellikle video tarafında YouTuber'lara da bir takım projelerle destek oldu. Türkiye'ye yabancı YouTuber'lar geldi. En son işte Vine Yıldızı, Vine Fenomeni'nde.
Vine Fenomeni'yle yaptıkları video güzel.
O güzel. Şimdi Batman'le ilgili şöyle söyleyeceğim. Şimdi Batman evet ilk...
Dur ben konuya gireyim istersen.
Sen konuya gireceğim tamam. Çünkü
konuyu anlatmadan biz başka şey kaldık. Yeni konumuz da şu arkadaşlar. Morgan Freeman'la anlaşmışlar yeni. Reklam filmlerinde Türk Hava Yolları Morgan Freeman oynayacakmış.
Ya Morgan Freeman şahsen benim sevdiğim bir oyuncudur. Pek çok filmde zaten hani standartları yüksek oyunculardan bir tanesi. Genelde Morgan Freeman'ın olduğu ve vay canına bu çok kötü olmuş dediğim pek film görmezsin ama bu yaştaki bir oyuncunun Türk Hava Yolları'na çok fazla katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Morgan Freeman iyi bir oyuncudur ama başrol yıldızı olarak kimsenin aklına gelmez
evet,
mesela.
Evet, o kadar yok tabii, yani, bence. Yani.
Bir Tom Cruise değil ne bileyim yani bir... Nicolas Cage bile değil yani bazı anlara baktığın zaman hani oyun sinemaya takip nasılsa.
Adamın çok büyük bir karizması var. Bir de hani sesi bile yetiyor bazı kişiler için mesela. Morgan Freeman'ın sesi seslendirdiği ya, belgesellerden
belgesel yapıyor,
işte bilim onda. Programlarına falan bir sürü şeylere falan var. Ya ben seviyorum bence güzel yani adamın sesi falan bir kere anlatış tarzı direkt kendine özel.
Adam aynı zamanda.
Belki onunla istinaden bu çalışmayı yapmış olabilir ama ben hani markayı taşıyabilecek bir gücü olduğunu düşünmüyorum şahsen.
Mesela ben şeye çok kızıyorum yani. Genel olarak bir ülkede bir tavır oldu. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da bir dönemde aslında diziyi eleştirdi. Bizim şu muhteşem Süleyman neydi? Muhteşem Yüzyıl.
Muhteşem Yüzyıl aynen. Evet,
Muhteşem Yüzyıl aslında dünyada en çok tanınan dizilerimizden biri. Amerikalı taksici bile bana ondan bahsediyor. Annesi izliyormuş filan. Tamam annesi kuvvet kökenler filan ama yani bizim Orta Doğu'da hüküm sürdüğümüz, Rusya'da izlettiğimiz, Amerika'ya bile ihraç ettiğimiz güzel dizilerimizden bir tanesi. Bunu hiçbir şekilde kullanmadılar ya. Yani eleştirdik bir de üstüne. Bellerine vurduk yani. Garip bir olay
ya açıkçası orada. Mesela havacılık tarafında son dönemde benim en çok aklıma kalan çalışma mesela Casey Neistat diye bir YouTuber vardı. Günlük vloglar çekiyordu. Orada Emirates yaptıkları bir çalışma var. Emirates'in işte 20 bin dolarlık first class'ı galiba uçuşunu gösteriyor. Dünya onu konuştu. Herkes onu konuştu bakıldığı zaman. Hani belki bu tür çalışmalar yapmak lazım. Çünkü insanların hayata bakışı, insanların sinemaya bakışı değişiyor yani. İnsanlar YouTube üzerinde pek çok şeye karar verir hale gelmiş durumdalar.
Şimdi mesela
tarafta daha fazla yol alınabilir.
Orada oturan çalışmalar Casey'nin havada duş alması falan oldu biliyorsun. Tabii. Şimdi aslında hani ne bizde oraya denk gelebilir? Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar eğer girme şansınız olduysa zaten biliyorsunuzdur ama girme şansınız olmadıysa da mutlaka birileriyle girin derim, görün. CIB. İşe o şansı bulursanız bir CISP hizmeti var. Yurt dışı çıkışta yer alan, yurt dışı hatta giden müşterilerin, yani yurt dışına çıkacak müşterilerin hizmet verdiği. O CIP launch'una girdiğiniz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir salonla karşılaşıyorsunuz. Duş alabildiğiniz, uyuyabildiğiniz, kuru temizleme servisinden yararlanabildiğiniz, müthiş yemekler yiyebildiğiniz açık büfesinden. Her türlü imkan var. Sınırsız internet var. Ekstra olarak
masaj servisi var, terapistler geziyor mesela. Evet. Duş alabiliyorsun.
Her şey var yani. İnanılmaz bir servis. Oradan başlayıp işte business class'ta yolculuğun nasıl olduğunu gösterebilirler.
Ya mesela business class'ta Türk Hava Yolları'nın her zaman altın çizik konulardan bir tanesi uçakta aşçı var derler mesela. Bir tane normal hostesten farklı olarak mutfaktaymış gibi önlük giyen bir beyefendi var ya da bir hanımefendi var. Yemeği bizzat size getiriyor. Yani bu tür olmayan ya da çok az görünen konular üzerinden ilerlenerek bir takım yatırımlar evet. yapılabilir. Ki diğer türlü evet bir reklam ortaya çıkıyor. Reklam prodüksiyon kalitesi güzel olabilir. Videosu kendisini izlettirebilir belki ama markayı daha ileri taşır mı? Ondan çok emin değilim açıkçası.
Bu arada Morgan Freeman'ın reklam Super Bowl'da yayınlanacakmış biliyorsunuz.
Amerikan Futbol Ligi'nin finali.
Yani top yaptı artık izleme oranları.
Herkes orada.
Evet, herkesin televizyon başında olduğu anda yayınlanacakmış. Ve yaklaşık olarak Amerika nüfusunun %48'ine ulaşması bekleniyormuş. 110 milyon kişi tarafından izleneceği düşünülüyormuş.
İşte 15 saniye ile 30 saniye arasında değişen reklamlara 10 milyonlarca dolar para ödeniyor. Buradan Türk Hava Yolları'nda aslında ne kadar para ödeyeceğini öngörebiliriz. Ucuz şeyler değil çünkü dediğimiz gibi Amerikan Futbol Ligi'nin final maçı bu. Pek çok filmin ilk fragmanı orada inanıyor. Pek çok teknolojik ürünün yine ilk tanıtımları o ekranlarda evet. giriyor. Umarım şey olmaz. Hatırlar mısınız ya da dikkatinizi çekmiştir belki. Türkiye'de milli maç esnasında reklam girer. 1000 tane firma 15'er saniyelik görüntülerle arka arkaya gelir. Umarız bu kadar yatırım yapılmışken arada ezik kalmaz. Arada yani böyle kaybolup gitmez.
Zannetmiyorum öyle kalacaklarını ya. Ama ya
çünkü çok fazla reklam giriyor arka arkaya.
Son olarak şunu da söyleyelim. Hava İş Sendikası'na başvurmuş. Sıkışı zam yapamayacağız demiş bu sene öyle çok fazla. Anlaşalım demiş. Morgan Freeman'la anlaşmışlar ama aşağıdaki çalışanlarla böyle bir şey yapmışlar.
Yatırım ama yani sonuçta. Hani bunun bir getirisi olacak bence. Yani
bakalım. Batman ve Superman'in ne getirisi oldu merak ettim.
Geçen o Türkiye'de daha iki gün önce Türkiye'de işte kızımın kimlik kartını çıkarmak için taksiye bindim. Taksiciyle konuşuyorum. Şimdi laf lafı aç oraya geleceğim. Dedim abi işler nasıl? Abi dedi işler çok kötü dedi yani bu sıralar durgun dedi. Sonra telefon çaldı. Konuşuyordur işte. Abi dedi işte üçüncü arabayı aldım dedi. Bak Türkiye'de olan bir şey bu. Sonra kapattı. Kardeş dedim ya işler kötü diyorsun. Üç tane taksi daha almışsın falan. Abi işler kötü ama ticarette para harcamadan para kazanılmıyor dedi.
Yani yatırım yapmaya devam
şimdi
ediyor.
Bay, yani. Hani şimdi o taraftan bakıldığı zaman da belki de cevap belki bunu istinalendir bilemedim.
Bilmiyorum görmek lazım. Çin kömürle çalışan santrallerin yapımını durdurmuş. 114 tane santralin yapımına son vermişler. Yani yapıyorlarmış.
İnşa aşamasında.
İnşa aşamasındaymış hepsi. Durdurmuşlar. 120 megawatt, gigawattlık enerji elde edeceklermiş. İnanılmaz bir şey yani.
Ben Çin açısından isabet olmuş çünkü inanılmaz bir hava kirliliği var orada. Zaten son dönemde bahsettiğim Xiaomi olmak üzere pek çok firma bu hava temizleme makineleri en çok satan ürünler listesine girmiş durumda. Biraz baktım diğer ülkelerde neler oluyor diye de az buz rakamlarına bahsetmiyoruz. Avrupa'daki toplam kömürle çalışan termik santral sayısı 270-280 civarında. Yarısı kadar santrali kapatmışlar evet. ama bir taraftan
kapatmamışlar bu arada onu söyleyelim.
Yapımını durdurmuşlar.
Yani yeniden yapıyorlarmış. Şu anda Çin 1100 gigawatt'tan fazla enerjiyi kömür santrallerinden elde ediyormuş. Yani bu 110 santral sadece 120 gigawatt'a dank geliyor. Kaç tane kömür santrali var?
Yani onu söyleyeceğim. Şimdi yani. Avrupa Birliği'nin bir istatistiği var. Bu 200 küsür tane santral 2013 ya da 2014 yılında işte 25-30 bin bebeğin erken doğumuna sebep olmuş. 65 milyar euroluk da bir sağlık harcamasını gerektirmiş. Yani şimdi Çin durumu da ortada. Yavaş yavaş muhtemelen daha çevre dostu enerjilere geçecekler diye düşünüyorum. Çünkü Çin'e giden arkadaşların hep söylediği şey şu, hava kirliliği inanılmaz seviyede. Bazı bölgelerde maske takmadan dolaşmak imkansız yakınlıyorlar.
Bir de sadece Çin için değil yani tüm dünya için iyi olacak.
Tabii
bir şey.
Tabii dünya uzun.
Yani Çin dediğin zaman zaten dünyanın altta biri, yedide biri falan yani. Adamlar bir şey düşüncesini değiştirdiği zaman dünyayı da değiştirmiş gibi bir şey oluyorlar.
Evet bir de Amerika'ya kurtaracak. Amerika sınırından da yavaş yavaş kirli hava çünkü gelmeye başladı.
Evet evet aynen.
Etkiliyor yani direkt olarak.
Direkt Silent Hill gibi ya Çin'de bazen sisler altında ya, kalıyor
çok
yani.
Çok Amerika'ya dikkate almış anladır bunu bilmiyorum ama biraz o tarafta onların da bu şekilde bir ihtiyaçları
belki
var belli ki.
Trump'a bir jest yapmak istemişlerdir. Bu arada bugün hani ayın 20'si Trump da Amerika'da herhalde orada sabah olduğu vakitlerde çünkü saat farkı var. Şu anda herhalde onlar yeni yönleniyorlar değil mi? Hı-hı. Yemin edecek başka ne olacak?
Gece 4'te falandır herhalde.
Değil mi? Öyle bir şeydi.
Ya seçilmiş başkan göreve.
Başkanlar canlı yayın verir mi dersiniz?
Ya bilmiyorum, bakalım, bekleyip göreceğiz. Bir sonraki gün izleriz en azından.
Ertesi gün dolar fiyatları ne olacak falan diye bir şey yapmak lazım.
Dolar yeniden yükseldi bu arada. 3.80'in altına gerilemişti.
Ben 3.80'i gördüğünü gördüm. 3.80'in üzerine çıktı mı bilmiyorum.
3.90'ları gördü bir ara.
Hayır, 3.90'ı gördü. En son 3.77'leri görmüştük.
Şimdi 3.82, dün 3.84'tü mesela. Yine dolar yükselişine devam ediyor Trump'la beraber. Çünkü Trump'ın zaten yaptıklarını biz daha öncesinde konuştuk. Amerika'ya yatırım çekmeye devam ediyor adam. Sadece Trump daha böyle yemin etmeden 3 milyar doların üstünde bir yatırım aldı Amerika'ya. Amerika'ya yatırım aldı yani.
Birazdan konuşacağız haberlerde daha bir Foxconn mevzusu. Evet. Adam artık şey diyor ya, satacaksın üreteceksin diyor bu ülkede.
Ne yazık böyle ki sert yaptırımları var. Tutuma doğru gidiyor ki Amerika'nın güçlenmesi genel dünyanın kötüye gitmesi anlamına gelmekte. Adobe Acrobat biliyorsunuz. Artık kullanan kaldım bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum. Tarayıcı artık açıyor zaten PDF dosyaları olarak genelde. Evet,
PDF açıyor. Eğer Acrobat kurulduysa da kurama falan bir eklenti kuruyor. Yalnız bu eklentilerde bir güvenlik açığı varmış ve kullanıcıların izinsiz olarak yapılan güncellemeyle beraber bu güvenlik açığı nedeniyle bilgisayarımıza zararlı yazılımların bulaştırılması, verilerimizin okunması vesaire elde edilebiliyormuş. 12 farklı açık bulunmuş. Adobe demiş ki bunu kapattık ama benim bu haberi almamdaki sebep, yani Acrobat ve Adobe ürünleri, sadece Acrobat değil Flash dahil, hep böyle açıklarla gündeme geliyor. Dikkat ediyor musun?
Şu an, yani
eğer Adobe'nin ürünü makinanda varsa...
Diyeceğim şeyi söyledin.
Bir yani, şekilde risk altındasın yani.
Google'a girip Adobe Security vesaire tarzında güvenlik yazın. Yıllardan beri sorunsuz bir ay, sorunsuz bir yıl aşamışlıkları yok. Flash'ta evet. 1000 tane güvenlik açığı, Acrobat'ta 1000 tane güvenlik açığı, yaptığı eklentilerde 1000 tane güvenlik açığı ve günün sonunda bahsettiğim şirket de yazılım şirketi arkadaş. Hiç mi bunlar test edilmez ya?
Gerçekten öyle bir durum var. Bizim Adobe'de kullandığımız programlar gerçi Premiere falan değil mi? Sende başka bir şey
yok. Premiere falan var da Adobe şeyde Acrobat'ı da sürekli güncellemek istiyor bir yandan işte. Sürekli hepsi paket şey olarak duruyor ya. Duruyor.
Hele Flash'ı sürekli geliyordu yerden.
Allah'tan neyse onun rahmetli Steve Jobs. Yıllar önce ben Flash'a karşıyım dediğinde herkes ona karşıydı. Şimdi evet. Şey en son Explorer vesaire desteğini sonlandırdı.
Hatta Flash diye bir şey kalmadı. Android'i bir ara Flash desteği gelecek diye heyecanlanmıştık.
Evet evet doğru.
O dönemlerde. Gingerbread'de.
2.7'de mi?
2.4'de mi? 2'lerde evet, yani. Denediler hatta biz. Aynen. O zamanlarda görmüştük ve işin garip tarafı da o dönem gösterilen cihazlardan bir tanesi de HTC'nin bir cihazıydı. HTC H2'de mi? Bir şeyde görmüştük.
Olabilir. Onu. Olabilir.
Windows sürümünde gösteriyorlardı.
Ya o kadar çok gelişmeye yaşandı ki aslında bahsettiğimiz zaman bir 5 yıl öncesi evet. Hatırlamakta zorlanabiliyoruz.
Garip bir durum söz konusu.
Ama evet. Adobe'nin ürünleri hakikaten böyle. Çok sık güvenlik açıklığıyla gündeme geliyorlar.
Şimdi başka olay var. Hollanda'da yaşanmış bu. Şimdi Hollanda'da bir ajansta çalışan programcı arkadaşlar çeşitli alışveriş siteleri falan programlamasından sorumluymuş. Ama adam her programlamasını yaptığı siteye bir arka kapı yerleştirmiş. Ve oradan alışveriş yapan insanların kredi kartı bilgileri, mail bilgileri, şifre bilgileri gibi her şeyi çalmış. Sonra gitmiş bunlar alışverişler yapmış, kumar sitelerinden oyun oynamış, kendine siparişler geçmiş vesaire. Tabii yakalanmış. Ama işin garip tarafını da şu oluşturuyor. 35 yaşındaki bu adam tek başına bunu yapabiliyorsa, hani demek ki bu NSA skandalı bir ara ortaya çıktı ya. Firmalar anlaşıyorlar, hepsini yapıyorlar falan diye.
Herhalde ya bir... burada dikkatli olmak lazım. Çünkü mesela bizde de bazı firmalar şey, ucuz işçilik diye mesela işte Hindistan'dan, Bulgaristan'dan vesaire yazılım işlerini hallettirmeye çalışıyorlar ama hakikaten yani eğer...
Ama bu adam Hollanda vatandaşı. Hollandalılar pahalı iş yapmışlar yani. Gidip euro ile yani, aldıkları adam bunu yapmış.
İşte onu söylemeye çalışacağım. Hakikaten şimdi bireysel işim var, bir de kurumsal işim var. Sonucunda şirketlerin datalarını ya da verilerini emanet ettiği işlerde karşı tarafın ne kadar güvenli bir yer olduğuna da bakması gerekiyor ki yarın öbür gün böyle sıkıntılar yaşamasınlar. Yani hani diğer türlü yoksa bunu yapması kolay, zor değil. Eğer bunu kontrol edebileceğin ya da sağlamasını yapabileceğin bir altyapın yoksa kötü niyetli bir adam senin sistemini suistimal edebilir.
Çok zor ya bunda.
Adam neyin kafasını düşünüyormuş ben onu anlamadım. Yani niye tek başına kullanırsın ki yani? Yakalanacağını bilmez mi bir insan?
Demek ki hiç düşünmemiş. Ya.
Onun yerine mesela herkesin
ismi kredi kartı... İsmi Hollanda vatandaşı mıymış?
Hollanda vatandaşı olarak geçiyor. Zaten ismini falan vermemiş.
Adam mesela alışveriş yapan herkesin kredi kartı listelerini oluşturur. Rus hackerlara satar mesela yani. Kötü.
Yok bir de işin garip tarafı şu. Alışveriş yapıp kendi adresine bir şey yollarken tamam mı? Tamam, bu neyin kafası gerçekten?
Yakında çıkıp sosyal deney yaptım değil miyiz?
Ne bileyim yani. Böyle, ama iki sene olmuş yakalananı. Polis yeni açıklamış. Mağdurlara falan yeni bildirimde bulunmuş. Onlar da garipler biliyorsun. Bir şeyin açıklanması için mahkemeden karar falan almaları gerekiyor.
Tabii, tabii.
Almanya'da bile bir kadına arkadan tekme atılmıştı ya. Onun videoların yayınlanması için mahkeme kararı gerektiği için bayağı beklemiş polis. Yani orada böyle bir süreç var. Bir kanun var. Yani sonuçta herkes için işleyen bir düzen var. O düzenin hiçbir zaman dışına çıkmıyorlar. Bu da güzel bir şey bakma sen. Olması gereken bir
tabii,
şey.
Tabii aynı fikirdeyim kesinlikle.
Bu arada hackerlar dedik. PlayStation 4'e Watch Dogs 2'nin demosu geldi. Önemli bir konu bu.
Evet Watch Dogs 2 çünkü istedikleri verimi alamadılar bence de. Çünkü işte ilk Watch Dogs'tan sonra oyuncuların beklentileri bayağı bir düşmüştü. Bayağı bir reklam kampanyası falan yapmaya çalıştılar ama ilki kadar bırak normal bir çıkacak oyun kadar bile bir hype yaratmadı, bir heyecan yaratmadı oyuncularda.
Ya bana sorarsan ana karakterin o tarzı pek uygun değil bu tip oyunlara.
Ya oynayan seviyor şimdi mesela ama adamlar ilgi duymuyor en başta. Orada bir sıkıntı var bence. Oyunu duyurma konusunda bir sıkıntı yaşadılar. Onun için de en güzel yollardan biri demo sunalım. Hani baksınlar adamlar, oynasınlar, biz oyunu ne kadar geliştirdiğimizi görsünler dediler. Ve İyi de yapmışlar yani.
Şey yalnız sundukları, onu da altını çizelim yani.
Onu soracaktım. Her,
her şeyi yapabiliyorsun oyunda. Yani tam sürümü almışsın gibi. Hı-hı. Online'ından tut single player görevleri falan, istediğin kadar oyna. İstediğin kadar derken 3 saat sınırın var ama. 3 saatten sonra eğer yaptığın ilerleyişini korumak da istiyorsan oyunu satın alıyorsun. Aynı kaldığın yerden devam ediyorsun.
Yani ama oyunu full indirmiş oluyorsun. Onu da altını çizelim tabii.
Evet.
Dosya boyutu aynı mı?
Tabii. Hmm. Tam oyunla aynı. Aynısını aslında Battlefield Starfront'ta falan da gördük biz.
Süreli demo ya. Yayın hatta erken erişim şeyine benziyor. Şey. Konseptine benziyor. Güzel ama demo olması
PlayStation'a çıkmış. Ben mutlaka oynamalıyım diyen
ya
adam için.
Türkiye için baktın mı kota olayı var. Tabii kota olayı var. Gece vakitinde indirdiklerini artık sayılmayacak.
Gece kuşu. Yani
onu belki gece kuşu tarifesine indirirsen sıkıntı yaşamazsın. Orada gerçekten güzelmiş. 3 saat denemek iyi.
Hiç fena değil. De.
Hiç fena bayağı uzun bir süre.
Yani oyunu bayağı bir deniyorsun evet. PlayStation'a çıkmış işte. Xbox'a da yakın zamanda
24
çıkacak.
24 olacak demişler ona da. Öyle bir şeyi var. Bu arada...
Keşke bütün oyunlar için olsa.
Yani bak, böyle bu aslında çok evet. Benzeyen bir olay var. Eve kamera koymayacaksın abi. Bunu net bir şekilde artık aynen. Söyleyebiliriz. Neden? Samsung'un smart cam'leri yine hacklenmişler. Yani daha öncesinde hacklenmiş, uzaktan erişip kameranın kontrollerini ele geçirebilmişler. Şimdi Samsung da demiş ki madem kamera erişebiliyorsunuz biz artık bütün servisleri buluta taşıyacağız. Kendimiz koruyacağız. Hani tek başına kamera kendi kendine savunmasın. Çünkü onun o kadar bir işlem gücü yok.
Doğru.
Ama hackerlar şeyi bulmuşlar bu sefer. Kodlar tam temizlenememiş. Arkada kalan bir kod şeyinden, betiminden yine kameraya ulaşıp bütün kontrole geçirebilmişler. Yayınlamışlar tabii bunu. Samsung düzeltecekmiş ama Logitech'te biliyorsun yeni tanıttığı bir Circle isimli kamera var. Hı hı. Orada direkt bize şeyi söyledi. Buna dedi dışarıdan erişemiyorsun hiçbir şekilde. Tamamen bulutla haberleşiyor. Çünkü de dışarıdan erişilebilen her türlü cihaz saldırıya açık.
Ya zaten yıllarca da bir şey konuşulmadı mı Mesut? İşte eve kurduğun kameralar gibi hepsinin bir golden altın anahtarı var bir şekilde dışarıdan.
Yani konuşulmanın ötesinde ben biliyorum yani bizim kameracı arkadaş söyledi kamera üretimi yapar. Dedi ki golden key var hepsinde. Evinin aynen. Böyle önemli noktalarına kamera koyma dedi yani.
Ya mağaraya metin olduğu yerlere evet. Koymayacaksın onu ama genel güvenlik salonu vesaire belki kurmak isteyebilirsin. Tabii diğer taraftan Samsung'un da bunu atlamış olması bizim için aslında düşündürücü olan. Şunun sonucunda bahsettiğimiz ufak bir kamera şirketi ya da güvenlik şirketi koskoca Samsung'dan bahsediyoruz. Ürün belki çok ticari başarı elde etmiş ürün olmayabilir ama evet. Senin markanı taşıyan bir...
Ben de Allah'a var bu haber yapılana kadar görmedim smart kendisini.
Ben de duymadım. Ben de bu haberden sonra duymuş oldum ama logonu taşıdığın her üründe maksimum güvenliği vermek zorundasın. Biliyorsun yıllar önce de Samsung tarafında televizyonlarda entegre eden kameralar eklenmiş. Sen televizyon derken karşıdaki kadar seni izliyordu yani. Daha evet. Sonrasında hatta aç kapa fiziksel olarak kamera konseptleri hayatımıza girmeye başladı. Yani hani bunun önlenmesi için biz artık tüm sistemi buluta taşıyoruz demek de yeterli. Yani bulut sistem de eklenebilir.
Evet.
Orada kullanıcılara daha bence somut...
Şey yapsınlar ya. Bizim normal stüdyoda kullandığımız kameralar gibi lensleri açılıp kapansın. Kamera offken hep kapalı olsun.
Ama bu sefer mikrofonu falan açık kalabiliyor abi. Yani
ya kullanıcı dostu yani bir şey değil. Kullanıcı dostu bir hamle olmaz.
Ama şimdi mesela ışık koyuyorlar ya çalıştığını anlayabilirsin diye. Onu hackleyebiliyorlar. Işık çalışmasa da evet. Mesela şey yapabilir.
Yeni yöntemler ışık çalışmadan da kamera açanlar.
Onu yapabilir ama en azından kapandığı zaman sen kesin emin olursun yani.
Evet,
seni kaydetmiyor.
Evet gitmez o da var yani. Sesi duysun ne olacak? Var öyle Twitch yayıncıları sesi açık. Değişik işte. Zaten ki yakında bir tanesi bamlandı biliyorsun.
Görüntü açık unutanlar var.
Abi adam görüntü açık unutmasının dışında kız arkadaşı geliyor.
Tamam.
Sonraki sesler birazcık daha...
Rütüne takılmayalım.
Şey bamlanmış adam zaten.
Bamlanmış mı?
Öyle bir iş yapmışlar. Bir diğer haber de poz verirken parmak izinize dikkat edin denmiş. Japonya'da yapılan bir araştırma, bir enstitünün yaptığı araştırma arkadaşlar. Zafer işareti yapıp böyle poz verenlerin ya da elini kaldırıp poz verenlerin ki biz elle ilgili daha öncesinde bir haber yapmıştık. 3 metreden çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla el izini, parmak izini çıkartılabildi.
Bunun tabii şey var. Buradan şunun altını çizmek lazım. Teknik olarak mümkün ama herkesin yapabileceği bir şey değil bu. Çünkü... Tabii. Birincisi zaten yani yüksek çözünürlüklü bir görüntün olması lazım. İkincisi onu işleyebilecek yazılımsal ve donanımsal altyapı ihtiyaçlığına sahip olman gerekiyor ki yorumlayabilirsin. Çünkü şu mesafeden yaptığın hareketli görüntüyü almak, yaklaştırmak, bozulmadan, pikselleştirmeden onu okunabilir hale getirmek de herkesin, evinde oturan herhangi birinin çok kolay yapabileceği şeyler değil mi?
Belki 10 sene sonra normal bir uygulama olarak sunulabilir ama.
Cep
telefonlarının teknolojisinin de artmasıyla birlikte.
Arkadaşlarının
orada şey yapanlar var ya işte sürekli mesela Touch ID kullanıyorsun diyelim. Özel yapışkanlarla falan onun üzerinden direkt parmak izini almaya çalışıyorlar.
Çok şey güvenli bir teknoloji değil zaten ya parmak izini. Her tarafa bırakıyorsun sonuçta yani. Tuttuğun bardaktan bile parmak izini alabiliyorlar. Ya onu aşacaklardır ileride.
Evet,
kullanmazlar.
Şu anda çalışılan teknolojiler zaten şey üstüne. Parmak parmağın canlı ve böyle dilden dokunulduğu ve parmağın böyle parmak izine bakmıyor sadece. Altındaki damar izine bakıp algılamaya çalışan teknolojiye doğru evrimleşiyor. Çünkü tek başına dediğin gibi parmak izi her yere bırakıyoruz. Hayır, kedi tüy bırakır ya her yere. Sen de aynı şekilde her yere parmak izi bırakıyorsun. Şöyle bir tarasalar kim bilir kaç kişinin parmak izi çıkacak yani. Öyle bir durum söz konusu. Garip bir olay var. Bu arada şöyle
tam orada bir Amerika eski Amerikan Churchill galiba İngiltere Başbakanı mı? Hareketi ters hareket yapmış. O biraz daha güven. Belki vakti zamanında gelecek.
Böyle bir şey sallayacağız bundan sonra.
Bilmiyorum ama.
Çok enteresan bir haber daha var yine Amerika'da. Dronlarla ilgili teslimatı görmüştük, haberleştirmiştik. Şimdi teslimat robotları çıkmış, tekerlekli robotlar. %99 otonom çalışıyorlarmış. Herhangi bir zorluk yaşandığında da merkeze haber veriyormuş. Merkezden kontrol ediliyormuş. Teslimat yapabiliyorlar. Hem de 20 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. 15 ile 30 dakika arasındaki mesafelere teslimat yapabiliyormuş. 6,5 kilometre hızlı ilerleyebiliyormuş.
Şimdi orada şeye çok dikkat etmek lazım. O robot konseptini ilk yaygınlaştıran firmalardan bir Starship'ti. O firma mı acaba? O firma değil mi? Mesela onların ben Mercedes'le beraber ortak etkinliğine katılmıştım. Konsept şu. Ürün depodan yüklendikten sonra belli bir yere kadar nakliye arabasıyla gidiyor ki zaten idealde nakliye arabasının otonom olarak çalışması. Geldikten sonra bulunduğu lokasyondan GPS bilgisini alıp ona uygun paketi hemen robota yükleyecek şekilde hazır ediyor. Daha sonra robot ilgili adrese teslim ediyor. Fakat burada tabii farklı soru işaretleri var. Birincisi o robotun güvenliği nasıl sağlanacağı. Hani bu kendi aramızda espri yaparken bunu Türkiye'de kesin götürürler diyoruz ama.
Şöyle robotta bir sürü kamera var. Alarm sistemi de var.
Bir de silahlandıracaksın onu.
Fallout'taki
robotlar gibi olacak. Çekecek oradan seni. Abi silahlandırmaya gerek yok. Yani, tanımsız birine ekstra elektrik verse. Zaten ürkütücü bir etkisi olur gibi. Sinir gazı falan salacak.
Bomba. Saldırır robot tarzında. Evet olabilir. Alarm falan koymuşlar. Bir de kamera var abi. Yani bugün kamerayla zaten suratı görünecek adamın.
Abi Türkiye'de, alt katı ilçe emniyeti olan binayı soyuyorlar. Yani hani
adamlar kar maskesiyle gelirler, çuvalı geçirirler.
Aynen abi onun üstüne.
Ama Mercedes hazır. Mercedes mesela şey diyor. Biz diyor önümüzdeki birkaç yıl içerisinde diyor robotla sevkiyat başlayabilecek durumdayız diyor. Keza zaten bu haber de onu müjdeleyen bir unsur. Belli noktalarda kullanılabilecek bir şey ama direkt çok hızlı yaygınlaşmasını beklememek gerekiyor bence.
Ya başlamış ama robota güvenir misin ya ürününü? Mesela oyun ısmarladın robot getirecek.
Güvenirim ya niye ne olacak ki?
Sıkıntı yok değil mi?
Bir de ona biraz bir yapay zeka falan koysalar. Geldiği zaman ne haber acı falan filan desen.
Abi bizi sosyal medyada
en son başlayacak.
Başlayacak kutusu açılacak. Cızız,
zaman zaman dünyadan kimizden Türkiye'den biliyorsun kurye kargocu görüntüleri sızıyor işte. Mesela Amerika'da bir kargo şirketinde adam paketi kapına fırlatıyor. Evet. Türkiye'ye seni bulamadığı zaman paketi bırakıyor da bırakmadan gidiyor tarzında. Onlara istinaden daha güvenli ve sağlıklı bir yöntem olur gibi geliyor.
Abi Avrupa Birliği şimdi girmeye çalışıyoruz ya. Gerçekten çok ilerici adımlar atabiliyor. Hep böyle insanların düşünen, geleceği düşünen kararlar oluyor. Şimdi bu çevre konusunda çevrenin korunması, GDO'lu ürünlerin girişinin yasaklanması, sınırlandırılması falan adamların hep çok çok önceden attığı adımlar aslında. Ya da bu işte fabrikadan çıkacak dumanın sınırlandırılması vesaire bile hep böyle ayarlanmış.
Abi sen az önce girmeden konuştuk. Hani belki daha sonra detaylı konuşacağız ama palmiye yağının zararı, palmiyenin zararını konuşuyor. Adamlar yıllar öncesinden çevreye zararından başlayarak tartışmaya başlamışlar.
Yani o tip bir çalışmalar olan bir grup ve bence girmemiz gereken bizi de ileriye taşıyacak birliklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Ama şurada şöyle bir durum söz konusu. Yani şu yaptıkları iyice vizyonerlikten ortaya koyuyor. Çünkü adamlar robotlarla ilgili bir yasa taslağı hazırlamışlar. Bunu tartışmaya açıyorlar. Yasa taslağı da genel olarak şunları aslında kapsıyor. Üretilecek bundan sonra yapay zekaya sahip robotların mutlaka bir acil kapatma düğmesinin yer alması gerektiği, insana zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmeleri gerekeceği ve insana zarar vermeyeceklerse eğer kendileri savunabilecekleri konusunda diğer dış ortam şeylerine karşı, şartlarına karşı. Aynı zamanda robotların gelişmesiyle beraber işsizliğin artacağı öngörülerek insanlara işsizlik maaşı bağlanması.
O başladı zaten biliyorsun
robotların. Olması. 28 ülkede yok ama Avrupa Birliği'nde. Sadece belli ülkelerde var. Avrupa Birliği'nde işsizlik maaşı da öyle her ülkede yok.
Yok yok hayır şeyi söylüyorum. Robotlara bağlı olarak iş gücü kaybı başta Çin'de olmak üzere farklı ülkeler evet, kendini belirtmeye başladı.
Başladı ama işsizlik maaşı yok.
Yok aynen.
Almanya çok etkin bir şekilde uyguluyor bunu. Ben onun dışında çok etkin uygulanan ülkeler hangileri bilmiyorum açıkçası. 3-5 tendir.
Boston Dynamics bunu beğenmedi. Şimdi insana zarar vermeyen robotlardan bahsediyoruz ya. Tabii şöyle bir şey var. Fiziksel olarak robotları yapar hale geldik. Bir taraftan da yapay zekayı, derin öğrenmeyi, makine öğrenmeyi bahsediyoruz. Hani yıllar önce filmlerde gördüğümüz bir takım şeyler çok ütopikti ama bazı şeyler o dönem ütopik gelirken bugün artık hayatımızın içerisine girmeye başladı. Bu tür düzenlemelerin yapılmış olması bence ileri dönük hakikaten vizyonu gösteren bir husus. Çünkü yavaş yavaş robotlar hayatımıza girmeye başladı. İşte bugün Foxconn, Apple tarafında yine yeni görüşmeler var. İşte tüm üretimi robotlara kaydırsak tarzında. Böyle bir noktada hakikaten gerek...
Ama bak burada çok önemli bir madde var. Diyor ki robotların elektronik kişiler olarak tanınması, eylem veya ihmallerinden sorumlu tutulması. Mesela Gökhan yolda yürüyorsun, ayağının üstünden bir otonom araç geçti. İşindeki sürücü veya yapımcıyı suçlayamayacaksın. Aracı suçlayacaksın. Araçtan tazminat talep edeceksin.
Zaten otonom araçlarda onu konuşuyor. Dedim ki trafik suçu işlediğim, cezayı kimi yazacaksın?
Ya onu Volvo açıkladı. Dedi ki sorumlusu üreticidir dedi her zaman. Yapay zekayı kontrol eden.
İşte, Volvo öyle bir vizyon ortaya koymuş. Şimdi acaba hayır üretici bunu kavrayacak mı?
Ama o zaten eninde sonunda tabii, ortaya yani... çıkacak bir şey. Yani yapay zeka kim kodluyorsa odur. Yani şimdi oyundaki yapay zeka sıkıntılı olduğu zaman sen... Oyunu mu suçluyorsun? Yapımcıyı suçluyorsun.
Tabii canım. Yani küçük bir çocuk mesela bir şey yaptığı zaman babasını suçlarsın ya. Onun gibi bir şey. Bak, bu baya baya şey ya. Hani Matrix'in başlangıcında da zaten buna benzer bir konsept vardı. Animatrix abi, anlatıyordu.
Abi Skynet ya. Yani
belli başlı kuralları yavaş yavaş oluşturmaya başlıyorlar. Hatta 2013'te çıkmış bir film vardı. Otomat diye. İspanyol bir film. O da baya güzel. Tavsiye ederim. Orada yine mesela robotların belli kuralları var. Kesinlikle aşamıyorlar. Yani onu override edemiyor. Hackleyemiyorsun da. Onu yaptığın zaman çalışmıyor. Yani nedir bu?
Ben robotuna
zarar vermeyecek. Tabii. Bu kesinlikle bir şeydir falan diyor işte. Bunu yapamıyor. Ama yine bir şekilde isyan çıkarmaya çalışıyorlar falan. Ama güzel bir şekilde işleniyordu. Ona benziyor yani bayağı.
Bu arada bak Avrupa Birliği bu kadar Avrupa Birliği vurgusu yaptın. Aklıma şey geldi. Geçen haberlerde gördüm. Almanya bütçesi fazla vermiş. 10 milyar euroya yakın galiba. Onu nasıl değerlendirelim diye tartışıyorlardı. İşte bir grup vergileri azaltalım demiş. Bir grupta mesela şimdi internette bizde gündem konulardan birisi olduğu için bir milletvekiliyle çıkıp ülkedeki interneti hızlandırmak için altyapı çalışmalarını harcayalım demiş.
Ay ne güzel ya valla.
10 milyar euro fazla vermiş. Bunu tartışıyorlar. Parayı nereye harcasak diye.
Fazla veriyor düşünün.
Fazla veriyor aynen.
Böyle inanılmaz bir olay var. İnşallah biz de o günleri İnşallah. Görürüz bir gün yani. Şimdi bir diğer önemli gelişme var. Biz otonom araçlardan bahsederken ne diyoruz? Türkiye'de nasıl gidecekler? Hı hı. Ama şimdi Türkiye tarafından daha beter yerler de var. Hindistan Tabii. bunlardan bir tanesi. Şimdi haberi özel yapan da Tata Elexi isimli ki Tata'nın bir alt kuruluşu bu. Bir şirketin şu anda Hindistan'da otonom araç denemelerine başlayacak olması. Şimdi görüntüler de Hindistan'daki trafik geliyor zaten.
Biz daha önce diyorduk ya zaten Tesla gelsin asıl burada bir otonom araçları şey yapsın. Öğrendirsin kendi kendine. Onu yapmış işte adamlar.
Yani orada giderse zaten ben sana söyleyeyim dünyanın her yerine gider ya.
Tata orada götürmeyi başarsın. Sahip olduğu teknoloji herkes almak ister zaten. Evet. Çünkü şöyle bir şey var hani... Dünyadaki otonom araç çalışmalarının başladığı şehirlere ya da eyaletlere bakın genelde trafiğin en düzgün, kuralların en sağlıklı bir şekilde işletildiği yerlerdir.
Kazanların en az olduğu yerdir. Ben sana bir tane istatistik vereyim istersen tam olarak bu söylediklerini desteklemek adına. Ülkede yani Hindistan'da 2015 yılında günde 400 ölümcül trafik kazası oluyormuş.
Çok kötü abi.
Neye gelmiş? 3.6 dakikada bir kişi ölüyormuş trafikte.
Abi şimdi yani otonom aracın çalışabilmesi için yolların düzgün... Yani yol işaretlemelerinin düzgün, trafik levhalarının düzgün olması gerekiyor ki sistem ona göre nasıl aksiyon olabileceğini görsün. Rusya'ya bakıyorsun, Çin'e bakıyorsun, Hindistan'a bakıyorsun. Yani yol yok ortada. Yani bir iki şeritli yol var. 1 milyon kişi aynı anda geçmeye çalışıyor. Bilmiyorum orada onu nasıl işletecekler ama.
Belki de şöyle düşünüyorlar. Zaten 400 kişi ölüyordu. Arabada 300 kişi yesse kimsenin sıkıntısı olmaz.
Ya matematik olarak bir kazanım olur yani.
Gideriz diye falan diye düşünüyorlar herhalde. Bilmiyorum.
Ya ben de bilmiyorum ama. Habere başka bir boyuttan bakıldığı zaman şimdi orada bir radar, lidar göndermesi falan da yapılmış. Hangi donanımlara sahip olacağı tarzında. Bugün İşte otonom araç sistemleri geliştiren firmalara bakıyorsun. Hem ekipman hem de aracı komple araç yapan firmalar. Hepsinin başında Hindistanlılar var. Ya da içerisinde Hindistanlılar var. Bu saatten sonra biraz şey yapmak lazım. Tamam otonom araçlar trafiğe girsin, TSL'lisin ama pek çok ülkenin kaçırdığı bir konu var. Otonom aracın ihtiyaç duyduğu sensörleri yapmak da çok büyük bir ticari iş hacmi yaratacak. Ya da keza yazılımlar da Hindistan o işlerden biraz uzak. Ya mühendisler Amerika'ya yolluyor onlar yapıyor.
Yapmak yerine otonom araç yapsak, yani otonom araç sistemi geliştirsek şu anda ülkeye daha fazla kazanım sağlayacağız.
Aynen, yazılım ya da donanım.
Şimdi otomobil yapmayalım dediğimde bana kızan arkadaşlar var ama şöyle dünya piyasasına oturup sakince, şöyle bir derin nefes alarak incelerlerse eğer, şu anda ülkelere ait tek bir tane marka söylesinler. Yani şu marka sadece şu ülkeye ait desinler. Öyle bir şey kalmadı. Dev otomobil grupları Tabii. bütün markaları ele geçirdi. Neden ele geçirdi arkadaşlar? Artık tek başına motor üretip, tek bir marka adına mesela Erdin'in tek bir otomobil üreticisi olduğunu düşünün. Grubu yok. Tek kendi
Niye markası... grubum yok? Grubum da olsun.
Yok tek Çekebilir. Marka altında tamam mı? Motor üretip yapmaya kalktın maliyetin altından kalkamıyor. O yatırımın altından kalkamıyorsunuz. Volkswagen gibi gruplar ne yapıyor? Tek bir motor üretiyor adam. Bütün araba seyirinde tüm markaların aynı motoru görüyorsun. Ya Mercedes bile dizel motor geliştirmedi gitti Renault'dan satın aldı.
Onu söyleyecektim işte. Farklı ülkeler arasında ülkeler seviyesinde işbirlikleri yapılarak farklı firmalar teknoloji paylaşımı yapıyorlar. İşte Japonlarla keza Amerikalıların ya da benzer firmaların işbirliği söz konusu olabilir. Dediğin gibi hani yerli otomobil yapılabilir. Yapabilirsin. Satabilirsin de. O iş de büyüyebilir ama orada daha fazla büyüyebilecek potansiyeller var. Dediğimiz gibi bir radar sensörü yapmak. Bir yazılım. Çünkü yani neden?
Boş boş. Çok güzel bir örnek burada. Muazzam bir örnek. Boşu görecekler.
Ben yani. Çünkü bunu CES fuarında da gördüm Mesut. Ford'un kullandığı, markayı hatırlayamadım. Yanlış bilgi de vermek istemem. Ford'un kullandığı lider donanımını geliştiren firma Hyundai standında geziyordu. Dedim sizin sistemimi kullanıyor. Bu konuda yorum yapmayın dedi. Ben sadece gözlemciyim, araştırıyorum dedi. Yani orada daha fazla potansiyel taşıyan, dünyanın geneline satışlar yapabileceğin ürün geliştirmeleri de
ciddi sonuçlar doğurabilir bence.
Şimdi şöyle bir olay var. Hindistan yetkililer de açıklama yapmışlar. Vatandaşlarımız hani çok böyle akıllı değiller gibilerinden, yapay zeka sayesinde daha az ölümü kazanacak, daha akıllı sürüş olacak gibilerinden.
Ya onların vatandaşlarındaki sıkıntı bence şey, tamamen kaos olması ya. Hani belli bir düzene uyarak gitmiyorlar. Tabii kaos da bir düzendir aslında da onun riskleri daha fazla. Yani insanlar hep birbirleriyle karşılaşıyorlar. İşte ne bileyim yeşil ışık, yeşil ışığa uymuyor mesela adamlar. Birbirlerinin karşılığına bakarak hani ona yol verdiğini düşünerek kendisi yola çıkıyor mesela. Ataşehir'de öyle trafik lambaları yok mesela.
Yalnız şey dikkat ediyor musunuz? Bak, insana verilen değer düştükçe abi şey artıyor. Kaos ortamı ve bu tip karmaşa. Bizim ülkede de mesela insana çok değer verilmez yoldayken. Sen arabadayken önünden adam koşmadığı zaman karşıdan karşıya geçerken mesela şey yapıyorsun, sinirleniyorsun. Ulan yol verdik sen de koşmuyorsun gibi kimlerle. Hani şey bekliyorsun değil mi herhalde orada?
Yani diyorum ya
şey... bir şey var öyle yani, sinirlenme var yani.
Tabii canım yani.
Koşmasını bekliyorsun hani yol verdim o kadar büyük iş yaptım ki.
Yani bize tabii hakikaten insana saygı kendisini trafikte de belirliyor. Evet. Şimdi yokuş çıkan bir adama, yokuş imi yazılan bir adama yol vermesi gerekir. Ama biz de öyle değil. Adam yokuş çıkmaya başlıyor sen de bodo sınama dalıyorsun yani. Dolayısıyla hani... beşeri ilişkilerin kuvvetli olmadığı yerlerde ister otonom sistem olsun, istersen de daha otonom sistem olsun çalışması çok kolay değil. İronik olan tarafsa adam kendi toplumunu eleştirmişse kendi toplumundaki parlak zekalar Amerika'da bu sistemleri geliştiren insanlar. Yani evet, hani böyle bir durum söz konusu.
Evet, orası çok garip ya gerçekten. Bir tarafı bataklık, bir tarafı uzayda yaşıyor. Yani anlamlandırılması zor. Türkiye'ye baktığında genelde böyle bir eşitlik var. Şehirde de aynı kargaşayı görüyorsun. Ormanlık alanlarda aynı kargaşayı görüyorsun ama Hindistan iyice bir uçurum var.
Ne kadar kalabalık olursa standartlar o kadar düşük oluyor ya.
Evet,
çünkü öyle. Kontrol etmesi daha da zor yani.
Zorlaşıyor herhalde bilemiyorum. Şimdi Microsoft'tan devam edelim. Windows 10'da arkadaşlar yeni bir mod eklenecek güncellemeyle beraber ve oyun modu bu. Oyun öncelikli bir mod. Çok uzun zamandır konuşuluyordu aslında geldi gelecek diye. Hatta bir tane geliştirici kodlarda görmüştü. Güncelleme notları kodlar arasında. Bu ne yapıyor? Arka taraftaki tüm sistem uygulamalarını boşaltıp oyun öncelik vererek oyunun daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Ama Erdin'in burada güzel bir lafı var. Diyor yani sakın çok büyük hayal kurmasınlar. Oyun 1 FPS'den 500 FPS'e çıkmayacak sonuçta bununla beraber.
Yani açıkçası zaten seninle de konuşup bunun öncesinde... benzer uygulamada biz cep telefonlarında da gördük. Samsung ve benzeri firmaların optimizasyon araçları adı altında tüm kaynakları boşaltıp oyunların daha rahat çalışmasını sağlayan yöntemler var. Optimizasyon da işte performans artacak dediğimiz zaman hepimizin kafasında böyle birden %50 frame rate yani performans kazanım gibi şeyler düşünüyoruz ama genelde sistem kaynaklarının daha verimli kullanımı üzerine yoğunlaşılmış bir durum söz konusu. Yani GPU'ya bağlı bir grafik gücü kazanımı olmaz ama oyun başlarken belki daha rahat başlar ve belli nokta özellikle RAM ağırlıklı bazı oyunlar daha rahat çalışır.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Erdi ile bunu konuşurken özellikle bir sağ tuşa tıklayıp bakalım dedik. Hani tahminciden ne kadar bellek kaplıyor diye. Boşu duran Windows'ta %42 bellek kullanımı vardı mesela.
Ya, aynen öyle aynen.
Fiziksel belleğin. Son dönemde Grand Theft Auto 5 kullanıcıları aslında bunu bileceklerdir. Bazen oyun RAM yetmiyor diye bellek taşması nedeniyle çökebiliyor. Bu tip şeylerin önüne geçecek. Yani önceliği hep başta çalışan programa vererek bu tip sistem taşmalarının, bellek taşmalarına, bellek yetersiz gelmelerine ve performans düştüğünün önüne geçeceği söyleniyor ki önemli bir konu.
Bazı programlar var da buna benzer çalışan. Var. Hani şeyleri sistem kaynaklarını işe yaramayacak şeyleri zaten biliyor. Ona göre kapatıyor. Ama onlardaki performans artışı da hani %10'u falan geçmiyordur. Yani çok düşüktür. Burada Microsoft'un kendisi, kendi işletim sistemi üzerinde yapacak olması biraz daha umut veriyor kullanıcıya. Yani
zaten o tip çünkü adamı korkuyorsun abi.
Yani, bir tane reklamla geliyor, üçüncü parti başka yan ufak tefek uygulamalar, eklentiler kuruyor vesaire. Bu daha kullanıcı dostu olur. Sen oyunu başlattığın anda arka tarafta senin izin verdiğini muhtemelen sana soracaktır hangilerini kapatayım diye. Kaynakların kapatılıp performansın arttırılması.
Konsola çevirecek yani. Ama bakalım ne kadar performanslı olacak.
İnşallah sormaz yalnız Erdi. Muhtemelen soracaktır diyordu ya. Sorarsa o tam bir aptal şey sistem oluyor. Ben kapatırım zaten onları. Onu sormasına
gerek yok. Yani öyle sonucu...
Çünkü şey var, bir gerçek var bak. Android'de bazen güvenlik uygulaması kuruyor bu Çinliler. Arkadaş telefondan kullanmaya korkuyorsun. Her şeyi sana soruyor. Buraya erişmek istedi. Burada şüpheli bir şey var. Ya bu program böyle bir şey yapıyor. İzin vereyim mi filan. Halbuki diğer telefonun hepsine izin verilmiş tamam mı? Hiç sana sormadığı için sıkıntı yok. Hepsini engelliyorsun bu sefer. Programdan hiçbiri çalışmıyordu.
Ama bazen itiraz ediyorsun. Biliyorsun Android güncellemesinde Google'da bildirim konusunda tek tek uygulamalara bildirim tayin etmek zorunda.
Ama onun ötesinde bir bildirim var.
Tabii. Onda öyle bir durum söz konusu. Burada tabii şeyle çok kısa konuşmak lazım. Yani Windows'un kendi RAM yönetim ve aslında depolama birimi yönetim mekanizmaları da hala tam olgunlaşmış değil. Hala bir macOS değil o konuda da hakkını teslim etmek lazım.
Ya macOS diyorsun da oyun çalışıyor da deniyoruz sanki macOS
ha. Yok oyun için söylemiyorum bunu.
Bir Apple yönetim böyle bir geyik yaparlar ya böyle en ufak kelimeler sonra. Onu yapıyorlar artık şimdi.
O, gittin gördün.
Sen de işte iPhone etkinliğine katıldın. iPhone'cu oldun falan filan diye böyle. Şaka yapıyorum tabii.
Bunun güzel yönlerinden bir tanesi de şey ya, tüm oyunlarda çalışacakmış. Sadece Windows'tan satın aldığın, Windows Store'dan satın aldığın oyunlarda değil yani.
Bak önemli bir ayrıntı bu. Windows Store çünkü dünyaya atılmaya çalışan en büyük kazık ama Allah'tan atamadılar. Onu bile yapamadılar ya. Orada bile düzgün bir
şey. O yüzden Steam oyunlarında da kullanabileceksiniz yani. İlk baharda falan da gelmesi bekleniyor
evet,
herhalde.
Evet, Creators güncellemesi gelecekmiş.
Orada onda bayağı ciddi zaten ekstra fonksiyonlar bekliyorlar. Çok ufak bir ekleme de şey yapayım. DirectX ile ilgili yeni bir kodlama serisinin optimizasyon aracı çıkarmışlar. Oyunların daha hızlı DirectX 12 entegrasyonu sağlanacakmış ki oyun dünyası için önemli bir adım olduğu söyleniyor. Geliştiricilerin şimdiden adapte olmaya başladıklarında.
Ahmet'i bunu sevdi. Hani biliyorsun.
Ahmet'i bunu sevdi de Nvidia ne yapacak? Nvidia tarafında biliyorsun DirectX 12'ye Vulkan özellikle.
Biraz sıkıntılı.
Biraz sıkıntılı.
Resident Evil 7 Xbox One ile PC arasında crossbuy olacakmış. Bu ilk mi oluyor ya? Daha önce var mıydı böyle bir şey? Satın aldığını iki tarafta kullanabilme. Oyunu oynuyorduk da.
Şey 3. parti yapımcılardan evet. mı? Daha önce vardı. Bir iki tane daha örneği var. Ama bu çapta büyük bir oyun değildi. Bir de Resident Evil dediğin zaman işte Resident Evil 7 biraz daha PlayStation tarafına yatkın bir yapımdı. İşte VR desteği VR falan filan derken böyle bir baktık Xbox'la da bir başka anlaşma yapmışlar herhalde. Capcom olsa gerek biraz şey yapmış bu konuda. Ama şöyle bir şey arkadaşlar, diyelim ki oyunu aldınız Xbox Anywhere programı sayesinde, işte Xbox'ı alırsanız PC'de oynayabileceksiniz, PC alırsanız Xbox'ta oynayabileceksiniz, birinde yarım kalırsa aynı save'lere PC'deki oyundan devam edebileceksin. Yani güzel bir özellik, zaten Microsoft son zamanlarda PC'ye bayağı bir ağırlık veriyor.
Bir de oyun 20 GB olacakmış, bu da sevindirici haber çünkü 50'den aşağı download etmez olduk ya evet. herhangi bir oyunu.
Evet evet güzel ki kaplama kalitesi falan da bayağı yüksek aslında oyunda evet. ama kapalı alanlar nedeniyle herhalde biraz kısıtlamışlar. Güzel çıkışına da az bir şey kaldı, hani birkaç gün içerisinde çıkmış olacak bakalım. Biz henüz VR'da test etme şeyine bulamadık kendimizi ama.
Bizde bir tek sen oynarsın zaten, hiç ben korku oyunu oynayamıyorum.
Ya Resident Evil 7 VR desteğiyle beraber oynamak bilmiyorum ya.
Çok ürkütücü olabilir.
Bu hani sakatlanabilirsin aslında evet. biraz korku, riskli korku, yani korku aniden bir çevirmeyle evet. falan böyle çat diye atarsa.
Bir de düşebilirsin bayılıp. Zaten baş dönme tarafı yapıyor öyle bir. Allah diye böyle.
Evet performans
ama. Sabah bir ağzından köpükler çıkmış kas kafamda şurada şöyle. Bir de şey vardır ya, hafiften böyle seni bir kenara itip elim kirlenmesinde kaskı alıp böyle. Devam. Yenilenen Google Plus. Google Plus kullanıyor musunuz?
Yok abi çok konuşmaya gelmem bilmiyorum ben. Hani...
Google Plus arayüzünü değiştirmişler arkadaşlar. Yeni özellikler eklemişti, hiç umurumda değil yani.
Kaçıncı değişim, kaçıncı özellik?
Plus'ın tek avantajı bence şey ya, bazı sitelere falan login olurken Facebook kullanmak yerine direkt Google varsa Google'la şey yapabiliyorsun.
Evet, o zorunlu olduğu için bile. Aynen. Yalnız ben şey görüyorum, bazen giriyorum takipçi sayısı milyon filan olan adamlar var.
Bak görüntüleme, profil görüntüleme sayısı da otomatik olarak çünkü
böyle şeyler
normal
var.
Şeyler var ama şahsen şimdiye kadar iki kere üç kereye girmişim diye girmemişimdir. Bir hesabım var ama kullanıyor musun dersen kullanmıyorum.
Ya ben kullanmayın. Anlamadım yani. O kadar anlamsız ki paylaştıkların, gelen yorumlar falan.
Emin ol, Google kullanmamıştır onu.
Arkada bir şeyler, kendi kendine bir şeyler yapıyor ya. Mesela YouTube'da bir video beğeniyorsun falan. Evet, orada beğendiği arkadaşlara falan şey yapıyor.
Ama zaten Google tarafı YouTube'da bir yer onu bir zorunlu kılmaya çalışıyor. Özellikle evet. yorum kısmında. Olmayınca geri adım atmak zorunda kaldılar. Çünkü insanları öyle zorlayamazsın bir yere.
Evet.
Google çok denedi ama arası
gitmez.
Parlak ama değil. Ama belki bir 10 sene sonra falan değişir ya, bilemeyiz aslında.
Belli de olmaz. Bir kılcıma bakıyor ya. Böyle bir şey yapıyorlar, tamam mı? Herkesin kullanabileceği. Hop yürüyor.
Facebook
orada.
Mesela bir yanlış yapar. Bir terslik yapar. İşte milyonlarca kullanıcı tercih etmemeye başlar falan. Onlar büyür falan.
Değil mi? Artık kalpli fotoğraflar, gül resimleri, anlamlı sözler paylaşılmaz.
Hatta haberlerimizin birinde var zaten hani Vine'la ilgili.
Şimdi Vine öldü zaten. Onun haberin başlığı da bu. Vine öldü.
Yaşasın yeni Vine.
Vine kamera. Vine kamera olmuş. Vine kamerada ne yapacağız? Vine'de eskiden 6 saniyelik videolar çekiyorduk. Loop ediyordu sürekli. Şimdi onu Twitter'da paylaşmak için bir uygulama
haline getirmiş. Ama ne güzel. Yaşasın hemen kuralım. Kurdun mu?
Ya ben kurarım diye düşündüm aslında ama kurmadım. Yani sonuçta paylaşırız her şeyimizi ama şeyde Twitter'da video serisini 2 dakikaya uzatsan. 2 dakika 10 saniye, 2,5 dakika mı ne video paylaşabiliyorsun? Evet. Kimse Vine'den 6 saniye falan paylaşmak istemez bu dakikadan sonra.
Abi Vine'in çok işte dünyada da örnekleri var. Türkiye'de bazı insanların yıldızlaşmasına yaradı. Evet. İşte Vine yıldızları diye çıkıp daha sonra fenomen olan tipler var, karakterler var. Bunun dışında zaten sen bilmiyorum kullandın mı? Ben şahsen ya, kurmuşluğum var.
Benim de kurmuşluğum, denemişliğim var ama sonradan çekemiyorsun. Bizim
tabii çekemiyorsun.
Vine'a ne oldu ki yani? Güzel bir konseptti aslında. Kısa süre içerisinde ne bileyim çat çat diye geçme kültürüne uygun bir konseptti.
Abi Vine'e bir şey olmadı, diğerlerine bir şey oldu.
Instagram'ı bitirdi, yoksa Vine'ın ünlüleri ayrılmaya başladı falan filan dediler.
Instagram bitirdi deniyor. Bir de Vine bence bitiren gelir modeli oluştursalardı, millet gelir elde etseydi Vine üstünden kimse bırakmazdı.
Olabilir. Twitter mesela hala onunla cebelleşiyor, hala düzgün.
Bir reklam beklenen, ve gelir modeli.
Aynen, gelir modeli.
Yani çünkü sen şimdi video hazırlıyorsun, milyonlarca takipçin var. Ürün
sonra ne oluyor?
Yapmazsan para kazanamıyorsun.
Senin yaptığın tüm o 6 saniyelik görüntüleri birleştirip YouTube'a video olarak atıyor. Adam oradan reklam parası kazanıyor mesela.
Oradan milyonlarca gösterime ulaşıyor aynen. bir de. Vine videoları diye şey var YouTube'da, bir sürü kanal var, milyon izlenmeler var ya. Deli gibi para kazanmış adam.
Anca çok ünlü olacaksın da işte Türk Hava Yolları ile anlaşıp reklam kampanyası falan yapacaksın, oradan para kazanırsın.
Orada gider yabancı ile çalışır.
YouTube onlar acaba yüksek meblağlar ödüyor mudur o tür derleme videoları?
Ödüyor abi ya.
Çünkü Türkiye'de şey var yani, bizim kendi lokal içerik olarak baktığımız zaman...
Yer, derleme falan diye bakmıyor ki. Başına bir reklam gösterebiliyorsa gösteriyor, kategoriye bakıyor.
Bizde son dönemde sürekli işte Skorp videolarını birleştirmeyin, o tarafta insanların soru cevap videolarını birleştirerek bir takım büyüyen kanallar var işte. Bakıyorsun 5 milyon izlenmiş, 3 milyon izlenmiş, milyon izlenmiş videolar var. Demek ki uzak köşeye dönen de var oradan yani.
Vardır mutlaka, evet. Bir de orada bir sanat var biliyorsun. Küçük resim oluşturma sanatı.
Evet, evet.
Ama öyle resimler oluşturuyor ki tıklıyorsun. Genelde Skop'ta kızları kullanıyorlar. Güzel bir kız resmi oluyor. Sokak röportajları da onu kullanıyor. Aynen. Hep bir kızın kıza tutulmuşken gösteriyorlar böyle.
Çoğu videoda şeyi hatırlatıyor bana ya. Eskiden atölye kasetlerinde çok güzel bir görsel olurdu, tamam mı? 10 numara araba böyle parlıyor falan, efektler falan oyun çarpıyor. Patates. Çarpıyor marpıyor takıyorsun, dıt dıt dıt dıt pikseller ya, oynuyordu aynen, falan.
Ya, oyun videoları var ya, oyun videolarının aynısını yaşıyor. Adam yazmış aksiyon falan, tamam mı işte bilmem nereye sallıyorsun, bir tıklıyorsun başarı var. Hay gaş 3-5 tane arkadaş böyle kenarlarında 5 saat sohbet var. Son 2 dakikada bir aksiyon var, adam onu fotoğrafa koymuş, başlıkta da o var.
Kapak resminde ne var, içerikte ne var yani, ha, ona onu benziyor yani.
Sinema endüstrisinde de var. Bazı fragmanlarda diye fragmanı izin mükemmel filme gidiyorsun. Hiçbir şey yok. Evet. Fragman filmi yani.
Recep İvedik'de konuşuruz aslında.
Onu konuşalım. Onu sonuna konuşalım aynen.
Bu arada Uber diyoruz. Polis takibi aldı. İçindekilere ceza kesiyor falan filan haberleri yapılıyor. Anadolu yakasında %50 indirim kodu yayınlamışlar. Anadolu büyük harflerle 50 yazıyorsun. Gittiğin yere %50 indirimle gidiyorsun. Millet şey demiş, satın plakaları.
Yani orada şey var tabii yani. Kaç paraydı polis çevirirse içindeki yolcu 280 lira mı?
Tabii öyle bir şey.
Onda %50'sini veriyorlar mı?
Yani. Ama Vine'de öyle bir şey yok falan dedi biliyorsun.
Şey, Uber.
Ha, Uber.
Yani tabii onlar her şeyimizin yasal olduğunu, öyle bir şey olmadığını söylüyorlar ama yani çok kısık kullananlar açısından %50 indirim hiç fena değil açıkçası. %40 lira 20 lira.
Sürekli mi %50? Tek sefer.
Ocak sonuna kadar. Bu ayın sonuna kadar kullanmak üzere tek sefer galiba.
Evet. Ha, o zaman pek hiçbir işe yaramaz ya tek seferde.
Ben Vegas'ta Uber hayat kurtarıcı bir hal almış. Bir de Uber'in neresi güzel biliyor musun? Şimdi taksiye biniyorsun. Gideceğin yer diyorsun ki kafandan 15 dolar tutar. Abi trafiğe bir giriyorsun. 25 dolar ödeyip çıkıyorsun, tamam mı? Trafikte kaldığın süre boyunca da para yazdığı için. Uber'desin. 9 dolara gidersin diyor. İstersek 80 kilometre yol yapsın adam fazladan. Yine 9 dolar ödüyorsun.
Bir de Uber'de zaten önceden ödemiyor musun?
Evet. Yani önceden ödüyorsun.
Ödemiş oluyorsun yani.
Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim ülkemizde bu tip böyle sıkıntılar yaşıyor firma. Orada her otelin taksi bekleme yeri var, Uber bekleme yeri var ayrıca. Uber toplanma yeri var.
Valla ben Texas'ta, Texas'ın kendi yani Texas bölgesi olarak kendileri bir uygulama yazmışlar Uber gibi. Amaç şu, insanlar başka insanla da araçlarını alsınlar ve genel bir ağ oluşsun. İnsanlar hani belki iş fırsatları doğurabilecek ya da fikirlerini paylaşabilecek diye bir ağ oluşsun. Tabii para da kazanma konsepti var işin içerisinde. Orada şey sıkıntısını yaşadım. Şimdi sivil adam seni taşıyabiliyor, tamam mı? Bu tabii Uber'inki biraz daha kurumsal ve ticari ama... Ben bir outlet dediğimiz bu tüm kompleksler var ya, mağazaların bir yere geldi. Orada çağırayım dedim. Çünkü taksi bulamıyorsun bazı yerlerde. Şimdi adam mağazanın hangi çıkışan kapısı olduğunu bilmiyor. GPS'den doğrudan bilgi de çekeyim adamların yazdığı uygulama. Geldi. 5 dakika gezmiş. Neredesin dedi bana. Ben tarif ettim. Bulamamış. 5 dakika gezdikten sonra iptal etmiş. Benden de para aldı 5 dolar.
Ama itiraz edebilir biliyorsun.
İtiraz edebiliyorsun da şimdi zaten 2 gün kalacaksın, itiraz edeceksin de o sana neden itiraz edeceğini soracak da vesaire. Yok, bu uygulama biraz sıkıntılı yani. Bu...
Uber'de şey, bana Uber'de aynısı oldu. Ben şimdi New York'ta kullanırken Uber'i bulunduğum noktaya geliyordu taksi. Yani Uber'in genel çalışma noktası. Texas'ta olayı, şey Vegas'ta olayı değiştirmişler. Vegas çünkü biliyorsun yerleşim yerleri çok büyük bir olan yer. Sen bilmiyorsun.
Filmlerden gördüm ya. Ben de.
Orada çok büyük yerleşim yerleri olunca hep böyle bölgelere, belli bölgeleri toplama alanı yapmışlar Uber için. Şimdi ben bilmiyorum, tamam mı? Cihal gibi basıyorum, bekliyorum. Adam diyor ki geldim diyor. Ya şimdi Uber'in haritasına bakıyorum. Adamla aramda 10 dakika yürüme mesafesi var. İptal ettim iki tane. Dedim ki ulan ne güzel servis, bak hemen iptal ediyorsun filan. Sonradan mail geldi. Faturalandırılmıştır diye. 15-15-30 doları çekmişler. Hemen giriyorsun ayarlar menüsüne, itiraz ediyorsun. Hayırdır kardeş ne oldu diyorsun. Ya diyorsun ki böyle böyle bir durum vardı en şeyde. Onu bile demeye kalmadan sana kredi olarak yüklüyor. Diyor ki tamam yine Uber'in içinde kullan bunu ama.
Bu güzel olmuş. Ben mesela öyle olunca ikinciyi çağırdım. İkinciyi mesela aradım. Dedim hani şu an dedim işte sallıyorum X markanın bulunduğu kapının yerindeyim. Karşımda da işte McDonald's var gibisinden mesela. O direkt geldi aldı gitti. Hı, ama tabii daha lokal küçük bir uygulama olduğu için şu an Uber seviyesinde bir takım hak ve kullanım avantajları yok gibiydi yani. Abi, belki zamanla geliştirebilirler.
İnşallah aynı şekilde yaygınlaşır. Şimdi Amerika'nın bir servisinden bahsediyoruz. Amerika ile devam edelim. Hani dedik ya Trump çağrı yaptı, herkese yatırım yapmayı Amerika'ya davet ediyor diye. Foxconn burada çok büyük bir soru işareti haline aldı. Çünkü Apple'a dedi ya Gel burada iPhone üret, tableti burada üret diye. Foxconn'un da şimdi oraya yatırım yapması lazım. Bunların olması için. Çünkü Apple'ın zaten bir fabrikası falan yok. Foxconn'da üretiyor her şeyi. Çin hükümeti de demiş ki aman ha Çin'den ayrılma. Foxconn CEO'su da garanti vermiş. Çin'deki yatırımları azaltmayacağız. Buradan iş gücünü oraya kaydırmayacağız. Çünkü Çin'de 1 milyon kişi çalışıyormuş Foxconn'da. Hani biz yatırım yaparsak yenileri orada çalışmaya başlayacak diye. Ve şu anda yatırım planımız yok demiş. Ama Japon SoftBank da demiş ki oraya büyük bir yatırım yapacaklar.
Amerika'ya mı?
Evet.
Şey, Foxconn mu?
Evet.
Yani şimdi tabii şey tarafı da var. Tabii hani...
Şimdi onlar kredi arayışına geçtikleri için büyük ihtimalle haberleri
var. Tabii hani siyasi baskıyla öyle bir durum olur mu onu bekleyip görmek gerekiyor ama... Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Şu anda Çin'deki üretim maliyeti özellikle son 5 yılda biliyorsunuz Çin'de çok ciddi baskı oluştu. İntihar vakaları şu bu derken çalışanların standartlarını yükseltelim diye. En son eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 2 sene önce Çin'de hani direkt ben bu terimi kullanacağım. Birebir karşı olmayabilir ama askeri ücret ya da saat başında ücret maliyeti Amerika'nın 99-2000 yılındaki maliyetlerine denk gelir hale gelmişti. Dolayısıyla firmalar Vietnam, Hindistan ve bazı Afrika ülkeleri dahil olmak üzere acaba yeni nerede üretebiliriz? Maliyeti daha düşük nereye kaydırabiliriz diye arayışın içerisindeydi. Şimdi Amerika'ya kaydığın anda maliyetler otomatik olarak yükselecek. Yani kaydırmaya bağlı olarak Trump hükümeti ya da Trump'ın kontrolündeki yönetim anlayışı bir takım sübvansiyonlar verir de şeyleri bir belli seviye tutar mı onu bilmiyorum ama diğer türlü zaten otomatik olarak telefonların maliyeti çok yükselir ve satış yapamaz hale gelirsin yani.
Şimdi yorumlar kısmında şöyle bir şey demişler. Bunlar demişler köle gibi çalıştırabilecekleri varlıkların haberini alsalar Mars'a bir üretim tesisi kurarlar. Yani bırak Amerika'yı. Amerika'da kaçak işçi çalıştıramazsın. O yüzden pek kuracaklarını zannetmiyorum filan demiş.
Abi, ama
Trump'ın çok ciddi söylemleri var ya. Vergi getireceğim filan diyor yani.
Bence ikisini de gönlünü yapacak şekilde bir kısmını oraya kaydırır ya. Yani hepsini kaydırmak zorunda mı illa?
Abi şimdi şöyle bir şey var. Trump ne dedi? Bütün işte Meksikalıları memleketini yollayacağım. Tamam şimdi yani... Gökhan sana şunu söyleyeyim. Amerika'da mesela bir restorana girdiğin zaman genelde en azından ben kendi gördüğüm örnekler üzerinden örnek vereyim. Yerisinden paspaslı saf Amerikalı değil. Ya Meksikalı oluyor ya Hispanik oluyor ya da işte bazı başka ülkelerden gelenler oluyor.
Dolayısıyla Amerikalı falan görmüyorsun zaten.
Aynen. Burada dolayısıyla, o şekilde değil mi zaten?
Hayır dolayısıyla şimdi orada o maliyetle kimi çalıştıracaksın?
Ya maliyetleri artacak tabii karşılığında ama sonuçta Amerika'yla da iş yapma şeyin riske girecekse bunu karşılamak zorunda kalacak yani.
Valla bu tür katakulli yine Mesut. Mesela en büyük 20 ya da 50 Amerikan teknoloji şirketinin 2 trilyon doları yurt dışındaymış. Önce onları Amerika'ya getirebilme yolunu bulsunlar. Daha sonra zaten daha büyük etkili olacak bu tür adımları atarlar.
Baskılara başlayacakları
muhtemelen.
Şimdi
muhtemelen.
CEO da Trump'ın, bu arada Trump yemin ediyor yani. Trump'ın yemin törenine çağrılmış.
Tim Cook mu? Şey Foxconn CEO'su.
Evet. Katılmayacakmış Çin hükümetine şeyin izlenimini vermek için. Hani ben sizin
şimdi yapayım. Orada yeni bir takım tartışmalar da olabilir. Çünkü Trump hükümetinin özellikle Tayvan'la ilgili de yeni bazı açıklamalar var. Şimdi Tayvan tarafında da Çin'le müdahil olmadan direkt Tayvan'la görüşemiyorsun. Çünkü Çin bana bağlı bir yer diyor orası. Orada biraz görüşmeler alevlenebilir.
Bu arada Gabe Neville bazı sorular cevapladı ve bunların içinde Half-Life 3 de var. Geçen Reddit'te bir oturum yaptılar. Half-Life 3 hakkındaki söylemi çok enteresan ama değil mi?
Evet. Yani 3 hakkında konuşmayalım diyor zaten.
Evet.
Yani uzun zamandan beri zaten biliyorsunuz ki şey almıyoruz. Hiçbir haber almıyoruz. Geliştiriyorlar mı? Geliştirmiyorlar mı? Valve kullanıcılarıyla hiçbir şekilde konuşmuyor. Ne yaptıklarını söylemiyor. Evet. Toplulukla iletişim kurmuyor falan tarzında eleştiriler var. Ki bunlar haklı aslında. Ama Valve'in kendi içinde de haklı olduğu bazı şeyler var. Mesela adamlar diyor ki hani biz çok hızlı şeyleri değiştiriyoruz. Sürekli hani bir şey beğenmediğimiz zaman içeride sürekli değişiklikler oluyor. Sürekli görüşüyoruz falan diyor. Oyun projeleri olsun, yeni
abi.
Şeyler olsun.
Sayfa tasarım yapıyoruz 2 yıldır.
Ve bu değişiklikleri hani eğer daha önceden duyurmuş olsaydık sürekli kullanıcılara da duyurmamız gerekecekti. Ve kullanıcılar da artık bir noktadan sonra ya sinirleri bozulacaktı ya bir yaptığımız değişiklik nedeniyle eskiyi sevenler eleştirecekti. Yeniyi sevenler eleştirecekti falan vesaire.
Aynı günah. Çok hayalik gösteri eleştiri.
O yüzden hiçbir şeye duyurmuyoruz. Bittiği zaman ürüne cevap veririz.
Onun için de bitirmiyoruz.
O yüzden de
bitirmeyeceğim.
Half-Life var mı yok mu? Yani var zaten de ne zaman gelir konusu hiçbir zaman bilinmeyecek yani. Bence kendileri de bilmiyorlardır.
Öyle içeride.
Ama şöyle bir şey var. Gelecek olan iki tane film var. J.J. Abrams'la beraber çalışıyorlardı zaten. 2015'te falan duyurmuşlardı. Biri Portal filmi, biri Half-Life filmi. Half-Life filmiyle ilgili herhangi bir haber yok şu an içerisinde ama Portal yakın gelir, zamanda duyuracaklar. Abrams da zaten bunu onayladı. Yakın zaman içerisinde Portal filmi gelecek. Half-Life filmiyle beraber bence en mantıklısı oyunun gelmesi.
Evet, Portal'ın baş tasarımcısı Electronic Arts'a geçmiş.
Yani olabilir. Yani daha
çok
iyi para verdiyse.
Çok etkilemiyor gerçi insanların bir yerden bir yere geçmesi. Ya. Tüm oyun serisi.
Yani mesela adam sende çalışmaya devam ediyordu ama Portal 3 için senin güzel bir fikri yoktur mesela. Ki Valve içerisinde hani kimin güzel bir fikri varsa gidip o projede çalışıyor. Yani çok rahat, relax bir şekilde çalışıyorlar.
Portal'ın çok güzel bir kısa film vardı vakti zamanında izledim.
Bayağı var ya. Half-Life'da da var. Portal'da da bayağı film var.
Aklımda kalmış, öyle bir yer etmiş. Ama Half-Life 3'ü de görmek, oynamak isteriz değil mi bir an önce? Çıksa da oynasak.
Yani şey olması lazım. Şimdi büyük bir risk var.
Adamlar şey sıkıntısı içindeler zaten. Aynı Diablo gibi. Diablo'yu da o kadar çok beklettiler ki çöp oldu dedik hepimiz yani oyuna.
Şimdi oyun sektörü hani konsol üzerinden ilerliyor daha çok. Evet. O yüzden de şu anki nesil konsolların veya bundan sonraki nesil konsollar bile çok vurucu bir teknolojiyi kaldıracak gibi değil, durmuyor yani. Yani o yüzden de
Source 2 üstüne çalıştıklarını da vurgulamış.
Source 2, hani Half-Life 2 ilk durduklarında inanılmaz bir teknolojiydi 2003'te.
Evet.
E3'te işte hiç fizikler, oyunlarda olmayan fizikler. İşte vücut fizikleri, objelerle etkileşime girebilmek sana yepyeni bir oynanabilirlik dünyasının evet. kapılarını açıyordu.
Evleri ilk onlar tanıttı ya.
İşte şeylerin, suların oyunları falan filan böyle fizik tabanlı. Ve yeni oyunda da o tarz bir şey, yeni bir teknolojinin mutlaka olması gerekiyor.
Bu arada önemli bir gelişme yaşandı elektrikli araba dünyasında da, ona da değinelim. Dakar Rally'sini tamamladı ilk defa elektrikli bir araç. Şimdi diyeceksiniz ki ne anlamı var? Şimdi dünyaya baktığınızda bu tip gelişim aşamasında olan teknolojilerde hep bir sıçrama görürsünüz. Mesela ilk kez uçakla Pasifik Okyanusu'nun açılması, transatlantik uçuş yapılması çok önemlidir. Neden? Artık güvenilirliği ve dayanıklılığı simgeler. Hı hı. Dakar Rally'sini de bitirebiliyorsanız, o bütün parkuru ki kaç kilometreymiş?
9 kilometre. Farklı ülkeleri kapsayan.
İnanılmaz bir zorlu parkur. Orayı tamamlayabiliyorsanız siz elektrikli bir araçla tamam her yerde giderim artık diyebiliyorsunuz. Tesla'dan alınan pillerle geliştirilen bir elektrikli araç. İspanyol bir ekip geliştirmiş. Ve araç 250 kW yani 340 beygirlik güç üretebiliyormuş.
Ya çok önemli bir gelişme ben. Çünkü hakikaten çok zorlu bir parkur. Herkesin kolay kolay tamamlayacağı bir parkur değil. Bizde de şimdi aklıma gelmedi, ismini hatırlayamadım, bir motosiklet sürücümüz ünlü, o da Dakar'da bayağı güzel işler yapmış vakti zamanında. İşte çöl sıcağından tut da farklı toprak koşullarına, arazi koşullarına kadar farklı kondisyonlarda gidebiliyor olması lazım. Özel yapım bir araç, yani pil paketlerini Tesla'dan almışlar ama modifiye etmişler galiba. Her paketi kendi içerisine bağımsız şarj edebiliyorsun galiba.
Paket var. Her paket aynı anda şarj olabiliyor. Farklı farklı hıza takılıp şarj ediyor. Daha hızlı şarj olması lazım.
Kaç defa şarj etmişler acaba?
İşte o tip bilgileri yer vermemişler. Yani kaç
burada önemli olan tamamlamış olması.
Tamamlamış olması önemli ama.
Ama zaten...
Ve işte şey demişler. Sıfır karbon salınımıyla tamamladık.
İlk
ben
araç.
Ben ona inanmıyorum. Yani sıfır karbon salınımıyla tamamladık. Elektriği üreten santral neredeydi? İşte, ne yaptı?
Baktığı zaman Malezya'da da öyle bir şey olmuş. Şimdi Malezya'da da elektrikli araçlara vergi kesilme oluyor oldu. Şey, emisyon tarafı ile ilgili olarak. Dediler ki elektrikli araç tamam da elektriği nereden üretiyorsun? Sonucu onun evet. da bir salınım söz konusu. Ama sonucunda başarılı bir girişim olmuş. Tesla'da bakıldığı zaman Mesut, yani artık yüz milyonlarca mil yol yaptı Tesla araçlarda. Şimdi dile kolay. Biz hep yeniymiş sanki dünden evet. gelmiş gibi görünüyor ama binlerce araç yolda. İşte Rusya'da çalışan var, Türkiye'deki bizim asfaltımızda giden var, Avrupa'da gidenler var. Gelişim zaten evrimleşerek devam ediyor.
Öyle gerçekten de önemli bir konu. Ben de bir an evvel elektrikli araca geçmek istiyorum da fiyatlar o kadar pahalı ki yakıttan tasarruf edeceğim diye.
Fiyatlar çok
pahalı. Satman lazım
fiyatlar
yani.
Öyle bir çok şey. Yakın zamanda da ucuzlayacak gibi görünmüyor. Çünkü en basitinden mesela Tesla alüminyum alaşım kullanıyor. Onun zaten bir maliyeti. Piller zaten çok büyük maliyet kalemleri vesaire vesaire. Pek çok kalem var orada ucuzlaması gereken.
Şimdi arabalardan devam edelim. Micro Machines World Series duyuruldu. Benim en severek oynadığım, hani çok oyunculu oyunlardan bir tanesidir. Kardeşimiz screen yapar oynardık. Çok keyifliydi ya bu oyun.
Bir kere konsept de çok güzel bir şeydi. Evet. Diğer yarış oyunlarında olmayan bir şeydi. Çünkü siz küçük araçları, oyuncak araçları kontrol ediyordunuz.
Masanın üstünde falan.
İşte gibi. Mutfakta, bahçede, çeşitli bilardo masasının üstünde falan yarışlar yapabilmek apayrı bir dünya katıyordu. Güzellik katıyordu. Buna benzer bir de Revolt vardı. Revolt serisi. Evet. Onda uzaktan kumandalı RC araçları kontrol ediyordun.
Ama bunun kadar keyifli değildi Revolt ya. Bana o kadar keyif vermemiş. Yine o da çok tuttu döneminde.
Şimdi yapımcı firma 2015'te falan şey yapıyor. Bir tane mobil oyun çıkarmıştı. İşte Android'a vesaire. O çok ilgi görünce biz bunu bir tekrar oyunu mu yapsak acaba diye bir gazlanıyorlar ve bu oyun ortaya çıkıyor.
12 kişilik multiplayer haritalar olacakmış.
12 tane araç olacakmış zaten. Evet. Mesela ve her aracın kendi özelliği olacak. Ve bu şekilde isterseniz yarışabileceksiniz, isterseniz de savaşabileceksiniz. Bu araçların farklı özelliklere sahip olması da işte savaşları daha canlı, renkli, keyifli kılacak.
Path of Exile isimli ücretsiz bir oyun Xbox One için duyuruldu. Bu önemli gelişme çünkü Metacritic skorları çok yüksek bir oyun bu.
Path of Exile işte 2013'te falan ilk sürümleriyle beraber oynanabilir olarak sunulmuştu oyunculara, PC oyuncularına. Nasıl bir oyun derseniz en kolay şekilde Diablo vari bir oyun diyebiliriz ama onun daha online versiyonu. Daha fazla kişiyle oynayabiliyorsunuz ve hani karakter geliştirme, sınıflar, dünyası, hikayesi, bir yetenek ağacı var mesela.
Atmosferi daha
örümcek ağı gibi bir şey yani onlarca yetenek var ve tüm özellikleriyle beraber Xbox'a geliyor. Bence Xbox oyuncularının kesinlikle kaçırmaması gereken güzel bir izometrik RPG oyunu.
Evet, son haberim size çok enteresan. PlayStation 4'e gelecek bir oyun. Ve Sony'nin kanalında yayınlanması çok güzel bir şey. Life of Black Tiger.
Şimdi oyunu şöyle bir konsepti var. Sen izledin mi bilmiyorum.
Gördüm abi.
Şimdi bu oyunun PlayStation'ın resmi YouTube kanalında yayınlanıyor. Evet, trailer olarak. 2 dakika küsur bir trailer'ı var. İnsanlar açıp bakıyor hani falan filan. En yüksek oy olan şey demiş işte. Acaba Witcher 3 mü alsam, bunu mu alsam, karar veremedim falan demiş. Kalite standartı çok düşük. Çünkü ben biraz araştırdım. Yapımcı firmanın sitesine falan filan girdim. Adamlar hani 50 küsur oyun yapmışlar ama hepsi mobil. Ve bu da mobil oyun zaten. Görselliğiyle evet, kendini belli ediyor.
Cep telefonundan devşirmişler gibi yukarı.
PlayStation 4'te böyle bir oyun oynama, yani kim onay vermiş buna Sony tarafından?
Bizim forumdaki yorumlarda güzel bir olay vardı. Şey demiş adam, eski Sony olsa bu oyunu tüm haklarını satın alır yakar, bir daha yayınlanmamasını sağlardı falan, yani hiçbir yerde falan diye.
Ya çok kötü. Şöyle bir şey var bir de. Mesela YouTube'daki kapak resminde, ki muhtemelen oyunun da kapak resmi bu olacak. Kaplan var ya. Şeye, Google'a giriyorsun, işte Tiger Wallpaper yazdığında çıkan üçüncü görsel.
Aha, onda ya, inanılmaz bir şey ya.
Oradaki kaplanı karartmışlar, koymuşlar işte, aynı çimler falan geliyor suratına. Yapımcının başka bir oyunu var. Yapımcı zaten bu şey de değil, klon. Kendi oyunlarını klonluyor, tamam mı? İşte kaplanlısını yapmışlar, leopardlısını yapmışlar, geyiklisini yapmışlar. Oyun aynı oyuna var. Aynı adamlar işte mızraklıyor seni falan böyle. Geyiklisinde de şey yapmışlar, aynı görseli kullanmışlar. Onda yine çimler geliyor suratına falan böyle. Yani sitesi de sen JPG atmışlar bir tane. Kalitesi çok düşük, yazılar okunmuyor falan böyle.
Ya şimdi işin kötüsü ne biliyor musun? Çıkar çıkmaz satın alırsın, almazsın. Bu PlayStation'ın resmi kanalında yayınlanıyor bir. Hani kimse izlememiş
evet, herhalde abi.
Videoyu. Bir de şöyle bir durum var. Bu 2 ay sonra PSN Plus üyelerine bedava verilecek içerik abi. Yani sıkıntı bu. Çöp oyunları çalması o yüzden ki.
Nasıl bir motivasyonla paylaştılarsa YouTube kanalında.
Bilmiyorum yani. App Store değil ki milyonlarca uygulamanın içinden adam seçsin. Konsol oyunculuğu yani. Bir kalitesinin korunması lazım ya. Bir seviyede olması
adam
lazım.
Adam mükemmel bir yorum yapmış. İşte bana PlayStation 4 aldıracak Masterpiece diye böyle. Hani
PlayStation 4 Pro çalıştırırım acaba. Bunun için PlayStation 4 Pro'ya terfi edeceğim falan.
Ama zaten çok garip ya. Cep telefonlarında çıksa yine oynamaz.
Acaba retro grafik ayağına mı bunu şey yapacaklar? Bakın işte biz size birinci nesil orijinal PlayStation grafiklerini getirdik falan tarzında.
Bak, PlayStation 1'de bu çıksaydı satılmazdı. O kadar diyeyim sana. PlayStation 4'ü boş ver. İlk PlayStation çıktığında bu oyun çıksın satılmazdı.
Geçen hafta Nintendo Switch'e de o kadar giydirdik. Şu oyunu gördükten sonra daha mı? Daha güzel oyunlar var abi.
Ama orada da 720p'de çalışacak işte söktüğünde.
Ya şurada bu çok parlak görünmüyor yani.
Vallahi bilmiyorum ya. Çok garip geldi. Son olarak da Recep İvedik'in yeni sorayım. Trailer'ını sorayım. İzlediniz mi?
Ben izledim. Sen izledin mi?
Ben izlemedim.
Niye izlemedin oğlum? İşte konuşacaktık burada.
Abi 3 günde falan 15 milyon izlenmiş ya. Yani muazzam bir. Yani YouTube üzerinde konuştuğumuz zaman bile Türkiye'de herhalde zamana böldüğünüz zaman en çok izlenen video olmuş gibi görünüyor.
Şimdi dur. Yani Tunan da tam olarak senkronu buradan yapsın, tamam mı? Ben şimdi başlatacağım abi. Şey yapacağız. İzleyeceksin sen de.
Kaçıncısı lan bu?
5.
Artık 5.'si geldi.
Ses de ver.
Ses de vereyim, evet. Önemli. Bir şey var.
En son bir kafileyle anlaşmıştı. Şimdi sefere kim gidecek?
Otobüsün anahtarı falan her şey sende varsa biz o zaman kafileye götürürüz gittiği yere.
Neyin itimadı senin?
A1, B1, B2, B3, T.
S bile var bende.
T ne ya?
Skorsky, Submarine.
Her şeyi kullanabiliyorum ben.
Güzel ya, biliyor musun sen?
Mahdeniye mi?
Al abi.
Ne yapıyorsun lan?
Geç.
Ayağım sıkıştı.
Nasıl çıkacağım ben götümle? Otobüs kullandırıyorsunuz
bana. Bir güzel kuru fasulye yer miyiz?
Motoryasız kurum olur oğlum.
Toksik bir zehirlenmeden dolayı maalesef yarışamazlar.
Ayak parmağının alasını yaladım. Küçük parmağını...
Burası çuva var da ama ya.
Türkiye'de yarışlardan çekiyorum.
Çektirtmiyorum kardeşim. Sen kimsin be?
Bundan sonra bu kafilenin başkanı ben.
Ali, bir şey diyeceğim Adem, neredesin? Hemen devir damperi, döndür kamyonu, gel Mahedonya.
Bu haltı biz yedik, bir temizleyeceğim, bu kadar.
Mevzu var dedim, geldik Recep abi.
Biraz kamyoncular vardı ya.
Cumhuriyetini temsil edeceğim.
Alan bak, komple burada.
Arkandayız abi.
Kime sürtüyor lan bu ya? Rusya mı?
Hepinize koyacağız, geçeceğiz inşallah.
Ne yapıyorsun? Kavga yok hocam.
Altın geldi! Altın geldi! Altın geldi lan!
Hipodromda bizim atlara hazırladığımız ünze bir reçete var. Ondan uygulayacağım, manyak edeceğim bebeğim.
Havlat! Havlatma!
Recep abi!
Şükrü Saracoğlu mu buraya?
Ne var?
Bu kapı
Al.
Dolmadaki, caciki.
Bunu sadece bütün yemekler, hepsi Türk yemeği ya. Madem sonra iyi harfi koyunca Yunanlı oluyor ya. O zaman ebenin Türk de, ebeninki Yunanca. Ben sana soruyorum.
Yarış başlamak üzere. Hemen dışarı çıkın lütfen.
Aha, sen bana silahını çek ya. Sıkacaksan sık lan. Sık lan sık.
Lan oğlum, lan oğlum lütfen. Lan. Elden el, elden el, elden el, hadi.
Ben buraya cengeleme gelmişim.
Ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişim kardeş.
Evet, şimdi trailer'ı izledik. Evet, izlemedim dediği için arkadaşlar size de bazı absürt kelimeler olsa da izletmek zorunda kaldık trailer'ı. Ne diyorsun?
Ya ben en son izlediğim ilk iyiydi. İlkinden sonra izlemeyi bıraktım. Ben de çok ilgim yok ama yani 3,5 dakikalık trailer biraz uzun değil mi ya? Filmden ya sanki
ödül filmi izledik abi.
Bana sorarsanız en komik sahneleri bunlar.
Yani
filmde başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir de aslında bak film gidiyor. Belli bir yerden sonra yine küfür katıyorlar işin içine. Yani katmasa da güldürebileceği yerler var. Eninde sonunda katıyor bizim komedyenler. Belden aşağı vurmadan güldüremez hale geldiler. Yurt dışında yok mesela. Ben yurt dışında komedi filmi izlerken Amerikalılarda hiç öyle emmeli gömmeli laflar ettiklerini görmüyorum yani. Adam doğru dürüst bir seni olayla, ortamla, durumla güldürebiliyor. Bizdekiler halen belden aşağıya bir şekilde iniyorlar ama.
Ya yine rekor kıracak. Yani biz burada ne yaparsak yani yapalım.
Gözünden yaş geldi yalnız gülmekten.
Yani özellikle son şey Azeri boksörle yaptığı kısım tamam mı? Ondan önce birkaç tanesi gerçekten ya benim kendi anlayışıma çok keyifli olmuş. Güzel olmuş.
Ben şeyi sevmedim. Belki diyeceksiniz ki amma saçmalıyorsun. Rus boksörden dayak yiyor, Azeri'yi dövüyor. Yani abi sonuçta biz ülke olarak kardeşiz tamam mı? Bana sorarsanız filmlerde de bunu korumak lazım. Amerikalıyı gördünüz mü siz işte dost ülkelerde İngilizleri falan öldürürken, İngiliz bir casusu yakalarken falan? Yok abi. Varsa yoksa Müslümanları öldürüyorlar tamam mı? Hep de Müslümanlardan terörist üretiyorlar bir tane. Biz gitmişiz şimdi Azeri'yi dövüyoruz. Bence en büyük yaptığı hata o. Hele konuşmasıyla alay etmesi ise bak küfürü falan bir kenara koydum. Konuşmasıyla alay etmesi ise beni çok irite etti. Hani bilmiyorum. Belki de diyecek ki arkadaşlar amma abartıyorsun film ama film dediğin olay da bir şekilde bilinçaltına bir şeyleri işliyor abi. Öyle ya da böyle. Amerikalılar gibi işte Allah-u Ekber diyene silah sıkıyor. Sonradan biz canlı yayınlarda çok gördük. Abi Allah-u Ekber diyerek bozuk ateşlesene falan diyen. Sen de görmüşsündür canlı yayınlarda yazıyorlardı öyle. Sana bir şekilde o lafı teröristlerin kullandığı bir lafmış gibi falan ekliyor tamam mı? E tabi son gündemde de ne yazık ki işsiz sapsız her insan her yerde o sözü söyleyince ister istemez öyle bir algı da oturuyor. Ama yine dediğin gibi rekor kıracaktır.
Şey güzel olmuş ama konsepti yani olimpiyatları seçip de diğer ülkelerle beraber işte itişip kakışmak falan filan.
Evet,
onlara komedi açısından bayağı bir elverişli bir ortam sağlıyor o açıdan.
Evet, absürt bir komedi olduğunu zaten kafana sokarsan hiç böyle eleştireceğin
yerini çıkıyor. Kendi mesajı orada daha ziyade Yunanlılara vermişler tamam mı? Börek, dolmaki vesaire olayında.
Onlara bile daha hafif davranıyor. Diğerini dövüyor ya. Bir de konuşmasını alay ediyor.
Yani orada konsept olarak tabii sonuçta bir boks maçı. Sen, yani, kimle denk düşeceğini sen bilemiyorsun. Hani, yani, hatta bu arada kualifikasyon nasıl yapılıyor bilmiyorum ama karşına o da çıkmış olabilir. Fakat günün sonunda tüm filmleri gişe rekoru kırdı. Bu da belki de 2017'nin en çok izlenecek filmi olacak.
Filmden para alamadım falan diyordu. Prodüktör parasını vermemiş. Davalıklardı bilmiyorum. Belki bu sefer daha emin adımlar atar.
Olabilir. Ben mesela şey izlediniz mi? Geçen mesela 2016'da toplamda en çok izlenen film Dağ 2 oldu. Sen de zaten yönetmeniyle tanıştın Dağ filminin. Aynı evet. Ekip. İzleme şansım olmadı. Aslında bir onu izlemek istiyorum ben.
Evet ama ben sinemaları protesto ettiğim için gitmiyorum. Net söyleyeyim. Türkiye'de sinemacılık ölmüş durumda.
Ben böyle protesto ediyorum ama gidiyorum işte bazen.
Abi şey ya yani reklam izlemeler, fahiş fiyatlar, insanlar
bak kazık. Olay ne biliyor musun? AVM'de izlemeyeceksin. Mesela Taksim'deki sinemalarda falan filan, ara sinemalarda falan gayet sıkıntı olmadan izliyorsun.
İzlemedim ama
yani.
Dediğinde haklısın. Özellikle bazı markaların sinema salonlarında 9 diye film bileti alıyorsun. 9.30'da başlıyor. Sorduğun zaman onlar diyorlar ki işte dünyadaki standartlarda 15'ler 20'de tamam da arkadaşlar ben burasını 30 lira veriyorsam sinema bileti başına bana onu 30 dakika izletmeyeceksin.
Reklam bedava izleyeyim.
Ha, hayır, reklam bedava izleyeyim. 3 lira izleyeyim.
Yani öyle olması lazım zaten. Yani çok saçma.
Reklamın sesi çok yüksek. Çok rahatsız edici düzeyde. Buna bir düzenleme getirilmesi lazım diyoruz. Burada ikisi biri bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.